ki sizler de bizlere ulaşın istiyoruz. ahirzamansohbetleri@atmium.com, info@kanal35.com.tr mail adreslerinden sizden bizlere kafanızda takılan her türlü sorunun yanıtını alabilmek için ulaşabileceksiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Yayınımıza merhaba diyorum. Yaklaşık 3-4 günlük bir ayrılığın ardından.
Siz de hoş geldiniz İzmir'den.
Çok teşekkür ediyoruz. Yine güzel bir İstanbul günü. Yine paylaşılacak, anlatılacak çok şeyimiz var galiba, değil mi? Evet. Yine cuma akşamı ulusal bir kanalda sizler evrim tartışmasının içerisindeydiniz. Gerçi son dakikalarda birazcık tartışmanın seviyesi düşmüş olsa da yine de enteresan gelişmelere tanık oldunuz, değil mi? Biraz o geceyi değerlendirelim mi?
Evet, bir kere hemen şunu söyleyeyim. Oraya katılan evrimci arkadaşlar hiçbir şekilde bizimle karşı çıkmayacaklarını söylemişler.
Evet.
Yani bizimle karşı çıkmayacaklarını söyledikleri gibi Adnan Bey'le hele hiç karşı çıkmayız diye söylemişler. Hatta programın biz ikinci bölümünde cevap verdik. Tabii geçersizliğini anlattık. Üçüncü bölümde ben telefonla bağlanmak istedim. Yiğit Bey'den kesin söz almışlar onlar telefonla bağlanmasın diye. Hiçbir şekilde karşımıza çıkamıyorlar. Zaten konuşmalarıyla Darwinizmin nasıl çöktüğü çok net ortaya çıktı. Çünkü Yiğit Bey sorduğu soruların hiçbirine hemen cevap veremediler. Ya anlamıyoruz diye cevap verdiler. Ya da bir takım Latince kelimelerle laf kavramına getirmeye çalıştılar. Her şey çok açıktı. Zaten biraz da bahsettikleri konulara değinirsek evet, ne kadar saçma bir iddiada bulundukları, neyin arkasında durmaya çalıştıkları daha da ortaya çıkacaktır sanırım.
Evet. Siz nasıl değerlendireceksiniz o geceyi Cevap
Bey? Evet, yani bizi karşılarına almaktan çok çekiniyorlar. Çünkü söyledikleri her şeye bir aldatmacı olduğunu ortaya koyarak, kanıtlarını ortaya koyarak doğru düzelteceğimizi farkındalar, biliyorlar. Hı-hı. O yüzden asla karşımıza çıkmak istemiyorlar.
Hı-hı.
Ben aldığım notlar arasında pek çok hatalarını yakaladım. Halkımızı maalesef aldatmaya yönelik hala aynı ifadeleri kullanmaya devam ettiklerini teşhis ettim. Mesela onlardan bir tanesini örnek olarak vereyim.
Evet.
İnsanın anne karnındayken, cenin halindeyken sonuçları olduğu iddiasını
evet,
sanki
gayet normal
evet, bir anlatı verdiler. Laf arasında geçti ama böyle bir şey kesinlikle yok. Darwin zamanındaki o ilkel bilim anlayışı çerçevesinde insanın cenin safhasındayken boynundaki kıvrımlar solungaç diye iddia ediliyordu
evet,
ve Ernst Haeckel şöyle bir iddia attı ortaya. Dedi ki insan sürüngenden nasıl işte evrimleşerek bugünkü memeli haline dönüşmüşse aynı safhaları anne karnında da yaşamaktadır diye bir iddiada bulunmuştu. Bu da Darwin'in hoşuna gitmişti tabii ki. Daha sonra anlaşıldı ki karşılaştırmalı cenin çizimleri, Ernst Haeckel tarafından yapılan bu cenin çizimlerinin hatalı ve yönlü olduğu, bir aldatmacı olduğu ortaya çıktı. Ve daha sonra bunu Ernst Haeckel kendisi de kabul etti. Bugün artık biliniyor ki o kıvrımlar, solungaç diye iddia edilen kıvrımlar paratiroid ve timus bezinin gelişmekte olan ilk safhalarına ait, orta kulağa ait kıvrımlar olduğu anlaşıldı. Hiçbir şekilde solungaç olduğu mevzu bahis olamaz çünkü cenin anne karnındayken plasenta aracılığıyla anneden beslenir. Suyun içinde oksijeni özümseyerek bir balık gibi hayat yaşamaz.
Hı.
Zaten bu pek çok bilim dergisine de konu olmuş bir sahtekarlıktır. Örneğin New Scientist, American Scientist
evet,
gibi işte onların sözü ettikleri hani hakemli bilimsel dergilerde zaten bahsedilmiş bir sahtekarlıktır. Örneğin American Scientist'te şöyle bir ifade var bu sahtekarlık hakkında. Biyogenetik yasası artık tamamen ölmüştür. 1950'li yıllarda ders kitaplarından çıkarıldı. Aslında bilimsel bir tartışma olarak 20'li yıllarda sonu gelmişti.
Evet.
Şimdi hala nasıl devam ediliyor? Hala nasıl kitaplarda sizce? Bunu tamamen ideolojik kaygılarla sürdürüle gelen bir propaganda meselesi. Bakın evet, Haeckel'in kendisi söylüyor. Diyor ki, bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olarak görmem gerekir. Fakat benim avutum şudur ki, suçlu durumda yan yana bulunduğumuz yüzlerce arkadaş, birçok güvenilir gözlemci, güvenilir biyolog vardır ki, onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler, az çok tarif edilmiş, şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller bulunuyor.
Hı.
Diye bu şekilde itiraf ediyor. Peki dün gece, önceki geceki hala neden böyle bir şeyin varlığından söz ediliyor? Çünkü evrim teorisinin dayanak olabileceği herhangi bir bilimsel bir şey yok.
Veri yok.
Veri yok. Ne var? İşte böyle cahilce insanları kandırmaya yönelik bir aldatmaca var, bir propaganda var.
Evet. Peki evrim görüşünün karşısında yaratılış görüşünü sanırım hocalarımız da vardı. Oradaki tartışma düzeyinde Nasıl buldunuz?
Şimdi önemli olan nokta şu, yani iddiaları o kadar saçma ve geçersiz ki, ben kısaca devam edelim mesela. Diyorlar ki mutasyonlar diyorlar, yani çok tesadüfi değişiklikler DNA üzerindeki insanı ve diğer canlıları meydana getiriyor. Şimdi bakın bu ne kadar saçma bir iddia. Biliyorsunuz insan DNA'sı, insan genom projesi tamamlandı. 3 milyon ansiklopedi sayfasına, 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bilgi taşıyor.
Evet.
Harf dizilimi ve 100 bin çeşit protein kodluyor DNA. Bunların arasında enzimler var. Bunların arasında kaslarımızı yapan proteinler var ve hormonlar var. Yani son derece hassas bir denge var. Biliyorsunuz bir tek hücreden insanın bütün organları oluşuyor. 200 çeşit değişik hücre var. Mesela kulağı ele alalım. Hı. Biliyorsunuz her iki tarafta simetrik olarak kulaklarımız mükemmel bir yapıya sahipler. Yani milimetrik kemikler var. Örs üzerine bir çekiş diye böyle. Onların birbirine uyumu son derece hassas. Kulak kepçesinin hassasiyeti yeni yapılan araştırmalarla bulundu. Gelen bütün sesleri kulak kanalına toplayacak şekilde dizayn edilmiş. Her insanda farklı olmasına rağmen herkes de bu işlemi görüyor. Şimdi bunlar diyorlar ki bir mutasyon meydana gelecek. Bu kör tesadüfi değişiklik, DNA üzerindeki bir kör tesadüfi değişiklik o minnacık kemikleri, milimetrik kemikleri oluşturacak. Birbiri o kadar uyumlu yapacak ki bunu, onun üzerine bir kas yapışacak, çok hassas bir kas, o titreşimi durduracak. Fakat bir kör tesadüfi değişiklik daha gelecek, aynı şekilde aynı taraf, aynı karşı tarafta bu sefer gene milimetrik kemikleri meydana getirecek.
Son bir başkasına getirecek.
Bir daha meydana gelecek, kulak zorunu yapacak. Bir daha meydana gelecek içindeki tüycükleri ve her seferinde bir tarafta yaptıktan sonra
diğer tarafta da aynısını
yapacak. Çünkü eğer biliyorsunuz aynı şekilde olmazsa bir kulak bu tarafta olur, biri daha büyük olur, kemiğin biri küçük olur, biri büyük olur. Ve böyle milyonlarca hatayla, kör tesadüfi değişiklikle bu mükemmel simetriler meydana getirecek. Aynı şekilde 100 bin kilometre damar ağı var biliyorsunuz. Her bir hücreye uzaklığı bir damarı, bunlar saç dilinden daha ince, 50 mikron, bakın milimetrenin böyle bir ölçütlerinde yakın olması gerekiyor hücrelere. 100 bin kilometre dünyanın çevresi iki kere dolaşacak kadar. Bu yeterli değil. Kasların oluşması gerekiyor. Kemikler de tam gerekli yerlere yapışacaklar. Tam olduğu şekilde olacak. Araya kıkırdaklar girecek. Bunların hepsi kör tesadüfle olacak diye iddia ediyorlar. Ya da beynimiz mesela. 100 milyar sinir hücresi var. Her biri olması gerektiği yerde 100 trilyon bağlantı yapıyorlar. Yani şu kadarlık bir hacimde 100 trilyon bağlantı ve tam olması gerektiği şekilde en ufak bir yanlış bağlantı olsa insan hayatta kalamaz.
Evet.
Ve bunların kör tesadüfen olduğu iddia edecek kadar, yani aklından zoru iddiaları savunuyorlar. Kör tesadüf hiçbir şey yapamaz. Allah'ın yarattığı çok açık. O kadar detaylı yaratılış var ki. Ve ayrıca en ufak bir hata olduğunda bu o organların yapılarını bozuyor.
Evet.
Dengeyi bozuyor, hücreleri işlevsiz hale getiriyor, kanser oluyor ve sakat hale gelen hücreler ve canlılar hayatlarını kaybediyorlar. Evet, evet. Hatta bakın bilim adamlarının itirafları var.
Mutasyonlar.
Yararlı olamayacağına dair. Mesela diyor ki genetikçi Rengenat'ın diye birisi, mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar.
Evet.
Pierre Paul Grasser, Fransız Bilimler Akademisi eski başkanı diyor ki bir canlı vücudunda çok küçük bile olsa bir düzensizlik oluştuğunda bunun sonucu ölüm olur. Yaşam olgusuyla anarşi, düzensizlik arasında hiçbir ulaşım, uzlaşma yoktur. Bakın, mutasyonların %99'u zararlı.
Hı.
Bunu şuna benzetebiliriz, yani daha kolay anlaşılması için. Bir insana makine tüfekler ateş edildiğini düşünelim. 99 tane mermi öldürücü darma keşan ediyor bu kişiyi, ortadan kaldırıyor.
Bir tanesi de.
Diyorlar ki bir tanesi de etkisiz ya da faydalı olabilir. Mesela vücudunda bir apse var, enfeksiyon odağı var. Hı. O 99 mermi onu öldürürken bir tanesi gidip o apseyi iyileştiriyor. Düzeltiyor. Zaten adam 99 mermiyle darma keşan olmuş.
Yani
bu kadar akla ziyan bir iddia.
Evet.
Gözlemlenmiş hiçbir faydalı mutasyon yok. Zaten Richard Dawkins'e soruyorlar canlı yayında. Bir tane diyorlar, bakın trilyonlarca faydalı mutasyon, güya onların iddiasına göre olması gerekirken adam bir tane iddia, bir tanesini veremiyor. Örnek 15 saniye havaya bakıyor. Yayını durduruyor.
Geçtiğimiz hafta izleyenlerimize paylaşmıştık bu görüntüyü.
Akıl olacak gibi değil. Zaten onun için karşılıklı çıkmak istemiyorlar. Yani böyle halkımızı adeta, haşa, Türk milleti çok zekidir. Aldatmak için böyle bir sürü Latince kelimeler, sanki bilimsel bir şey varmış gibi. Fakat anlattıkları o kadar zırva ki. Ya bu kadar zırva olabilir, deli saçması.
Evet.
Zaten Kemir de yani bunun farkında olsa gerek. Çok sinirleniyorlar vücut hareketleriyle, böyle asabileşiyorlar. Evet. O da yani haklı olsa zaten çok rahat olur insan, değil, öyle değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle.
Çünkü, bakın mesela Oktar'ın az önce bahsettiği o işte duyu organlarının gelişebilme ihtimali mutasyonlarla,
evet,
böyle bir iddia çok komik. Şimdi ünlü bir yine evrimci bir bilim adamı var, Ernst Mayr. O şöyle bir ifadede bulunuyor duyu organları mutasyonlarla gelişmesini değerlendirirken iddiasını. Diyor ki, duyu organları gibi hassas dengeleri olan sistemlerin rastgele mutasyonlarla geliştirilebileceğini düşünmek birinin saf dilliğine dair çok önemli bir belirtidir.
Evet.
Yani bu saflık olabilir ancak. Yani böyle bir şey nasıl düşünülebilir? Çok kompleks bir dizayn var, bir tasarım var orada. Amaca hizmet eden, oradaki sinir hücrelerinin arasındaki ayarlamalar, hepsi böyle çok hassas bir şekilde ayarlanmış.
Evet.
Yani mutasyon bir defa bilinçsiz tesadüfler. Bunun hiçbir şekilde kompleks bir yapının ortaya çıkacağını bundan bekleyemez, düşünülemez.
Ve aynı zamanda kör tesadüflerden bahsederken direkt olarak şey geldi aklıma. Kör organlar vardır vücudumuzda diyorlardı bir dönem. Evet. Ama aslında insan vücudundaki her organın kendine ait özel işlevlerinin olduğu artık tıp dünyası tarafından kabul edildi.
Tabii.
Bu da aynı görüşle bağlantılı bir şey miydi aslında? Yani gereksiz organlar, apandisit mesela.
Evet, apandiks organı apandisitte iltihabı oluyor. Vücudumuzda bağışıklık sistemi önemli bir rol oynadığı anlaşıldı. Bademcikler aynı şekilde evet. Kör organ iddiasında bulundular. O da bağışıklık sistemine dair. Mesela kuyruk sokumu kemiği kasların yapıştığı yer olduğu ortaya çıktı. Ne iddia ettilerse atların bacaklarının üzerindeki bir delikten bahsetmişlerdi. O da vibrasyonu dengelediği ortaya çıktı. Yani hangi iddiada bulunursa bulunsunlar her bir organizmada, her bir hücrenin, her bir hormonun, her bir yapının çok önemli bir fonksiyonu olduğu açık. Birini bile çekip aldığınız zaman zaten çok büyük zarar, sakatlık ve neticesinde ölüm meydana geliyor. Mesela gözün oluşumunun da tesadüfen olduğunu iddia edecek kadar o programda da gene dile getirdiler. Profesör Aslı Tolun Hanım,
evet.
Yani bir genetikçi olmasına rağmen o kadar bilgisiz, cahilce şeyler söyledi ki yani inanılır gibi değil. Mesela gözün diyor tesadüfen oluştuğunu terliksi hayvanlardan bahsediyorlar. Evet. Terliksi hayvanlardaki ışığa duyarlı hücreler, güya ilk erken göz buymuş. Ondan sonra yavaş yavaş tesadüfi, kör tesadüfi değişikliklerle göz meydana gelmiş. Birincisi bu terliksi hayvanlarda ışığa duyarlı hücreler, bırakın ışığa duyarlı hücreleri terliksi hayvanın kendisinin oluşumunu açıklayamıyorlar. Işığa duyarlı hücrelerin tesadüfi olduğunu söylüyorlar. Bir kere bir hücre ışığa duyarlı olması demek son derece gelişmiş moleküler biyoloji biliyoruz bugün. Son derece gelişmiş özel enzimler var. Bu enzimler saniyenin içinde bir saniyede bakın milyarlarca reaksiyon meydana getiriyorlar ve fotonları algılayabiliyor bu. Dışarıdan çünkü fotonlar o kadar küçük ki atomdan çok daha küçük partiküller bunlar yapılar. Onları algılayacak mükemmel bir sistemin olması gerekiyor. Çok özel enzimler insan mesela gözünde bakın pikosaniye yani saniyenin trilyonlarca biri kadar bir küçük bölümünde yaklaşık 500 milyar reaksiyon meydana getirebiliyor bunlar. Bu da yetmiyor. Onları eski haline döndürülmesi gerekiyor. Bir domino taşı gibi aktifleniyor bunlar. Şimdi bu dedikleri ışığa duyarlı hücreler ilk gözlüyorlar. Bu da doğru değil. Şundan dolayı doğru değil. 540 milyon, milyon yıl önce Cihat Bey hatta fosilini gösterdi programda. Bir canlı var. Buna trilobit deniyor. Bugün nesli tükenmiş bunlar.
Evet.
Bu gerçekte tarihteki ilk göz. Evet. Bu ilk göz bakın bugünkü Yusufçuk ve arılarda görülen petek göz yapısının aynı derecede kompleksine sahip. O kadar kompleks bir göz yapısı var ki içinde binin üzerinde mercek var. Evet. Çift mercek yapısına sahip mükemmel bir göz yapısı birdenbire tam gelişmiş şekliyle ortaya çıkıyor. Zaten ışığa duyarlı hücre yani gözün olması için bakın ışığa duyarlı hücreler olması gerekiyor. Bunları beyine götürecek sinirlerin oluşması gerekiyor. Beyinde çok özel görme merkezi olması gerekiyor. Mesela insan beyninde görmeyle ilgili tam 27 ayrı bölge var. Bunların en ufak eksikliğinde ya hareketleri göremiyor insan ya derinlik şeyi kayboluyor ya kenarları köşeleri göremiyor. Yani mükemmel olarak bunlar bile DNA'da kodlanmış.
Evet.
Yani en ufak bir değişiklik sistemi tamamen çökertecek duruma geliyor. Daha da önemli bir şey var. İnsanın gören göz değildir. Bakın bu çok önemli. Bütün darwinizmi, materyalizmi ortadan kaldıran bir gerçek. Çünkü göze gelen fotonlar elektrik sinyallerini oluşturuyorlar. Görme merkezine gidiyor. Beynimizin arka kısmında 1 cm mercimek büyüklüğünde bir alan burası.
Evet.
Burası kapkaranlık. Burada görüntü falan yok. Buraya gelen elektrik sinyalleri bakın cap canlı, renkli, üç boyutlu, hareketli bir görüntüye dönüşüyor. Demek ki o elektrik sinyalleri içeride gören ayrı bir göz var.
Evet.
İşte asıl gören budur. Bu Allah'ın insana bahşettiği ruhumuzdur.
Ölümü nasıl çıkması da
tabii hiçbir şekilde maddeyle açıklanabilen bir şey değil. Evet. Bütün materyalizmi, darwinizmi ortadan kaldıran bir şey. Yani bu şunu gösteriyor bize. Eğer elektrik sinyalleri gören bir göz varsa, elektrik sinyallerini işiten kulaklar beynimizin içindeyse ses olmamasına rağmen elektrik sinyallerini mesela dokunmayı dokunma hissini algılayan ayrı bir göz varsa içeride, bu demektir ki ruhumuz, biz beynimizin içinde hiçbir zaman çıkmadan ruhumuz gören bir monitörde seyrediyor. Bunu bize işte monitörde seyrettiren Allah'tır. Biz Allah'ın yarattığı görüntüleri beynimizin içinde seyrederek yaşarız. Hiçbir zaman beynimizin dışına çıkamayız. Ruhumuz, yani maddi hiçbir açıklaması olmayan ruhumuz zaten darwinizmi ve materyalizmi tamamıyla kökten ortadan kaldırıyor.
Evet.
Zaten buna karşı hiçbir açıklamaları da yok. Bir de çok müsaade ederseniz.
Çok buyurun.
Gözle ilgili mesela gözün kompleksitesini anlattım biraz önce.
Evet.
Darwin'in itirafları var. Bakın Darwin neler diyor. Diyor ki Darwin, Charles Darwin, sinirlerin ışığa nasıl hassas olduğu bizleri yaşamın nasıl meydana geldiği sorusundan daha çok endişelendirmektedir. Devam ediyor. Gözün odağını farklı uzaklıklara uydurması, içeri bırakılacak ışık tutarını ayarlaması, küresel ve renksel sapmayı düzeltmesi gibi eşsiz düzenlenişlerin tümünün doğal seçmeyle ulaşabildiğini düşünmenin, bakın ne diyor, en ileri derecede saçmalamak gibi göründüğünü açık yürekli itiraf ederim. Diyor ki ben diyor evrimin yani en ileri derecede saçmalamak olduğunu itiraf ederim diyor.
Evet.
Kim diyor bunu? Şarapçı Darwin diyor. Şarabı çekmiş. Ondan sonra bu kitapları yazmış sarhoş olduğu zamanlarda. Bir de biliyorsunuz 8 saat panik atakları geçiriyor.
Evet.
Psikiyatri hastası, intihar eğilimi yazıyor zaten mektuplarında. Devam ediyor. Gelişmiş bir göz bana soğuk bir titreme veriyor. Verir tabii yani bu tesadüflerle açıklanabilir mi?
Evet.
Yani mükemmel olduğu zaman buna indirgenemez kompleksik deniyor. 40 parçası var insan gözünün. Birinin bile eksikliğinde göz çalışmıyor. Mesela gözün merceği oluşmamış diyelim. Diyorlar yani aşama aşama oluştu. Mercek en son aşamaya bırakıldı diyelim. En son aşamada oluşacak. O göz görmüyor.
Evet.
Kornea tabakasındaki bir eksiklik, göz görmüyor. Gözyaşı bezleri eksik, göz görmüyor. Retinada mükemmel enzim yapıları var. Domino taşı gibi birbirini aktifliyor böyle. Fotonlar geliyor önce bunu şeklini değiştiriyor. Bu buna bağlanıyor. İkisi birlikte üçüncüye bağlanıyor. Üçü birlikte dördüncüye bağlanıyor ve 500 milyar reaksiyon yapıyorlar saniyenin. Bir saniye içine bakın bu bir saniyedir. 500 milyar reaksiyon. Bunların birkaç tane amino asidini değiştirin bu proteinlerin. Bütün sistem çöküyor. Yani bütün sistem tam eksiksiz, kursursuz, mükemmel olduğu zaman işlev görebiliyor. Doğal seleksiyonun bir bilinci yok ki. Onu öyle bir irade olacak ki fotonları yarattığını bilen irade onu algılayacak bir organ meydana getirecek. Onu görecek bir organ meydana getirecek. Bu ancak Allah'ın iradesi, Allah'ın aklı olabilir.
Evet. Peki bu gelecekte de doğrulanamayacak bir düşünce olduğuna göre evrim ne zaman son bulacak?
Şimdi bu tamamen ateizmin sözde bilimsel dayanağı olduğu için savunumda geliyor. Bunu zaten önde gelen bilim felsefecileri de bunu söylüyorlar. Mesela bunlardan önemli birisi Watson. Watson diyor ki ben evrim teorisini bunu destekleyen bilimsel delillerin olduğu sebebiyle değil, ancak diğer ihtimalim, diğer alternatifim, yani bir yaratıcının varlığını kabul etmemek adına ben bu teoriyi savunuyorum diyor.
Hı.
Yani bunun temelinde, evrim teorisini savunmanın temelinde ateist kaygılar, yani yaratıcının varlığını kabul etmemek kaygısı var.
Hı.
Bu anlamda tabii ki neye başvuruyorlar? Cahil ortamda ortaya çıkan bu teori tabii ki yine bu konuya uzak, bu konuyu bilmeyen insanlara en fazla hitap ediyor ve daha doğrusu demek istediğim, bu konuyu bilmeyen insanları kandırabiliyorlar.
Evet.
Ama bizim için önemli olan şey bilim yapmak. Yani detaylarıyla bilmek. Mesela Oktay Bey'in bahsettiği o gözdeki reaksiyonları bilen bir insan veya gözün yapısını bilen bir insan, insan vücudunun detaylarını bir insan, bunları hiçbir şekilde aldırış etmez bu iddialara. İnanmayacaktır zaten. Mesela diyorlar ki canlılık bir çamur deryasının içinde tesadüfler sonucu meydana geldi. Bundan 3,5 milyar yıl önce dünyanın o ilkel atmosferik şartları içinde oldu bu diyorlar. Oysa bakıyoruz ki bir proteinin, yani bırakın hücreyi, hücreyi meydana getiren yapı taşlarından olan proteinlerden bir tanesinin de meydana gelme ihtimali sıfır. Bunu istatistik olarak hesaplamayı öncesinde bakın şöyle bir değerlendirelim. Neden sıfır? Çünkü doğada 200 çeşit amino asit var. Proteinleri meydana gelen yapı taşları amino asitler. Amino asitlerin bir araya gelip o proteini oluşturması lazım. Bir tane çalışan proteini, enzim ya da işte hormon neyse. Bakın ama burada canlı yapılarda yalnızca sol elli amino asitlerin olması gerekiyor.
Evet.
Çünkü doğadaki amino asitler aynı zamanda 200 çeşit dedik ama bunların bazıları sağ elli, bazıları sol elli. Yani moleküler yapısı itibariyle. canlarda ise yalnızca sol elli olması gerekiyor. Bu bir seçen, bu bir kural. Bunun yanında protein zincirinin olabilmesi için bu amino asitlerin birbirlerine bağlanması gerekiyor.
Evet.
Bakın ama burada bağlanması gerekirken bütün kimyasal yapılar, hücre içindeki canlılardaki kimyasal yapılar birbirine kovalent bağla bağlanırken bunların peptit denen özel bir bağla bağlanması gerekiyor. Bakın burada özel bir enzim zaten gerekiyor bunları bağlayabilmek için. Yani proteinin oluşumundan bahsederken başka bir proteinin zaten var olması gerekiyor. Bu evet. Başka bir çıkmaz.
Evet. Evet.
Bunu da geçtik. Bu proteinlerin, amino asitlerin belli bir dizilimde meydana gelmesi gerekiyor ki anlamlı bir protein ortaya çıkabilsin. Evet. Yani bu sitokrom C denen mesela bir protein var. Bütün canlı hücre organizmaların içinde bulunan, oksijeni kullanan, hücrenin içindeki oksidasyon olaylarını yöneten bir proteindir. Bunun dizilimi için 500 tane amino asitin belli bir dizilimde meydana gelmesi gerekiyor. Evet. Bakın buradaki bilinç çok açık. 18. amino asitin 18. yerinde, 50. amino asitin yine 50. sırada olması gerekiyor. Bunların sırası değişti mi o sitokrom C olmaz. Ya da insülin hormonundan bahsediyorsak, insülin hormonu da bir proteindir. İnsülin hormonu işlevsiz olur. Hücrenin içine şekeri sokmaz. Şeker evet. hastası olur, insan ölür.
Evet.
Şimdi böylesine bir hassas bir sıralama varken şu hesabı yapabiliriz o zaman. Tek bir proteinin tesadüfler eseri meydana gelme ihtimali hesaplanmış istatistik olarak, matematiksel olarak 10 üzeri 950'de 1 ihtimal. Oysa matematikte 10 üzeri 50'de 1 ihtimalden küçük ihtimalle zaten 0 kabul ederken evet. bu imkansız kere imkansız kere imkansızı ortaya koyuyor.
Evet.
Artı diyorlar ki ilkel atmosferik şartlarda oksijen yoktu diyorlar. Oysa bakıyoruz oksijen var. Demir oksit karalar var oksijenin varlığına işaret eden. Neden oksijen yoktu diyorlar? Çünkü oksijen olduğunda zaten o reaksiyonda evet. o birleşmelerin evet. olmayacağını, oluşacak herhangi protein hemen bozulup ayrışıp yanacağını zaten biliyorlar.
Evet.
Onun da tamam var diyelim, yok diyelim oksijen. O zaman da ozon tabakasının olmadığını aynı zamanda kabul etmek zorundalar.
Evet.
Ozon tabakası yokken bu sefer güneşten gelecek ultraviyole ışınları zaten parçalayacak, yok edecek. Herhangi bir meydana gelen bir protein zincirini.
Evet.
Yani böylesine bir çıkmazdan bahsediyoruz. Bilim, evrim teorisini daha başlangıçta bakın daha ilk aşamasında tesadüflerle ilk canlının ortaya çıkması ihtimalini bile sıfır olduğunu ortaya koyuyor. Daha sonra böyle canlıların işte birbirine oluşmuş olan türlerin birbirine dönüşme ihtimali zaten söz konusu olamaz. Ki zaten paleontolojik verilerle fosillerin olmadığını zaten ortaya konmuş oluyor.
Evet,
yani evrim teorisi her aşamada zaten bir safsata olduğu, yalnızca ideolojik kaygılarla Allah'ın varlığının üstün bir bilincin, üstün bir gücün, bu yaratıcı gücün Allah'ın varlığını reddetmek adına savunma geldiği açıkça ortaya çıkmış evet. oluyor.
Yani sonuçta doğada yaşamın içerisinde hiçbir noktada deneme yanılma mekanizması yok.
Söz
her şey
olamaz.
Sistematik bir şekilde Allah tarafından evet. yaratıldı evet. diyoruz. Ama Allah tarafından yaratıldı dediğiniz bu görüşü karşı taraf diyor ki din ve bilimi karşı karşıya getirmek adına özellikle propaganda yapmak amacıyla kullanıyorlar. Bu iddiaya yanıtınız ne olacak?
Biz, bakın, bilim şudur. Siz doğaya bakarsınız. Etrafınızı incelersiniz. Gözlemlere ve deneylere dayanarak bazı çıkarımlar yaparsınız. Gözlemlere dayanarak. Bunun sonucunda da bilimsel teoriler oluşur.
Evet.
Deneylerle bunu desteklediğinizde bu bir teori veya kanun haline gelir.
Evet.
Dolayısıyla biz baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir şey tesadüfen oluşabilir mi? Oluşamaz mı? Mesela Cihat Bey'in verdiği bilimsel deliller bunun yani dinden dolayı değil. Tesadüfen oluşamayacağı için proteinin biz yaratılmış olduğunu biliyoruz. Yani 10 üzeri 950'de 1 gibi bir ihtimalden bahsetti. 10 üzeri 50'de 1'den küçük dedi. Olamaz dedi. İmkansız dedi. Bir proteinin neden oluşamayacağını anlattı. Bakın bırakın proteini, amino asitler bile tesadüfen oluşamıyor. Nitekim yapılan deneyler var. Mesela Stanley Miller'ın deneyinden bahsederler sık sık. Stanley Miller'ın deneyinde 4 tane gaz kullanarak bir deney yapmıştı 1953 yılında. Metan, hidrojen, su buharı, karbondioksit kullanarak. Daha sonra kendisi bu gazların geçersiz olduğunu, ilkel atmosfer şartlarında bu gazların bulunmadığı açıklandı. Metan, amonya, hidrojen, su buharı kullanmıştı. Gazların geçersiz olduğu açıklandı. Bu bir deneyi geçersiz kılan birinci faktör. İkincisi, deney sırasında soğuk tuzak diye bir düzenek kullanmıştı. Doğada böyle bir düzenek yok. Yani oluşan amino asitleri hemen ortamdan izole edebilmek için, çünkü hemen parçalanıyor. Üçüncüsü, organik asitler oluşmuştu. Hemen amino asitleri parçalıyorlar ortamda. Onun için ayırmak zorunda kalmıştı. Dördüncüsü, sağ elle amino asitler oluşmuştu. Proteinlere hiçbir şekilde, bakın sağ el ve sol el kavramı şunun gibi, iki tane eldiven düşünün. Birbirinin karşısı gibi dururlar amino asitler. Neden bugün bilinmiyor? Doğadaki bütün proteinlerde, canlılardaki bütün proteinlerde sadece sol elli olanlar var. Bütün bunlar Miller'in deneyini geçersiz kıldı. Bugün biliyoruz ki farklı gazlar var ilkel atmosfer şartlarında. Artı Cihat Bey'in bahsettiği çok önemli gerçek, 3,5 milyarlık kayalıklarda okside olduğu görüldü. Oksijen olduğunu biliyoruz. Oksijen anında parçalıyor. Yani amino asit zaten oluşamıyor. Evet. Oluşsa bile oksijen tarafından anında parçalanıyor. Onların dediğini kabul etsek, oksijen olmadığını varsaysak, bu sefer ozon tabakası olmuyor. Ultraviyole on binlerce kat daha fazla olduğu için ultraviyole anında parçalıyor. Zaten alıp amino asitleri dışarıya bıraksanız protein tozları var mesela böyle. Anında parçalanıyor, tahrip oluyorlar. Evet. Yani bırakın proteini, amino asit bile tesadüfen oluşamıyor. Şimdi biz devam edelim. Diyelim ki protein var, oldu. Hatta insanın mesela 100 bin çeşit proteini var. Siz 100 bin çeşit proteini alın, bir araya getirin. Bu hücre ya da insan meydana getirir mi? Tabii ki getirmez. O bir protein yumağı olur. Doğada zaten kısa süre sonra tahrip olur. Hiçbir işe yaramaz. Hücrenin kompleksi şöyle. Hücrede 100 bin çeşit proteinin dışında, bakın, enerji santralları gerekiyor. Dünyadaki en gelişmiş enerji santralından daha gelişmiş ve sayınca daha fazla bir hücredeki. Protein fabrikaları gelişiyor. Ribozom deniyor bunlara. Proteinleri sentezleyecek. Saniyeler içerisinde binlerce protein sentezleniyor hücrenin içerisinde. Bu proteinleri kodlayacak bir bilgi bankasına ihtiyaç var. DNA. 100 bin çeşit proteini en hassas biçimde kodluyor. En ufak bir harf değişikliği tahrip ediyor bunu. Bakın. Rafineriler var. Özel enzimler var. DNA'daki o proteinleri sentezleyebilmek için. Hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Emniyet sistemleri var. Mükemmel bir hücre zarı var. Adeta akıllı. Bütün maddeleri seçerek hücrenin içine bırakıyor. Ve sadece gerektiği miktarda. Çünkü biraz hassas bir değişiklik hücreyi öncülü hale getiriyor. Bunların birinin eksikliğinde hücre hayatta kalamıyor. Evet. Artı bunun da dışında bir de canlılık diye bir kavram var. Canlılık denen kavram şuursuz atomlarla açıklanacak bir kavram değil. Bu Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Allah özel olarak canlılık veriyor cansız maddeye. Evet. Onun neticesinde hücre canlı olabiliyor. Yani mantıkları şunun gibi, diyorlar ki şuursuz iki tane atom bir araya geldi. Düşündüler, dediler ki biz ileride kolu bacakları olan dev bir varlık meydana getirelim. Bunun gözleri olsun, kulakları olsun, işitsin. Ve şuursuz atomlar bir araya gelerek böyle kompleks canlıları meydana getirdiğini iddia eden süper bir safsata. Tam bir pagan dini yani, böyle tesadüf ilah edilmiş ama detaya indiğinde hiçbir şekilde mümkün olmadığı, istatistiksel olarak, bilimsel olarak, gözlemsel olarak. Çünkü mesela sırf mutasyonları gözlemek için, tesadüfi değişikleri DNA'daki faydalısı var mı diye 60 sene uğraştılar. Evet. Ne kadar para, zaman kaybı. 60 sene laboratuvarda deney yaptılar. Meyve sinekleri ve bakteriler üzerinde radyasyon verdiler. Radyasyon, dışarıdan gelen radyasyonlar mutasyon meydana getiriyor DNA'da. Mesela tıpkı atom bombasının etkisi gibi, bazı kimyasal ultraviyole gibi. 60 sene boyunca milyonlarca mutasyon meydana getirdiler. Bir tane bile yok faydalı.
Evet.
Yani o sinekler ya kör oldular, ya uçamadılar, ya üreyemediler, steril hale geldiler, üreyemeyecek duruma geldiler, ya da öldüler. Bakterilerin hepsi sakatlandı.
Evet.
Zaten Rişit Afis onun için bir tane bile faydalı mutasyon örneği veremiyor. Evet. Yani evet.
İlk programda, ikinci programda yanılmıyorsam, Ender Helvacıoğlu muydu?
Ender
Bey'e bir soru soruldu. Kaç yaşındasınız? 50 yaşındayım dedi. Peki 50 yıldır tesadüfen oluşan bir şey gördünüz mü dedi Yiğit Bey. Verdiği cevap, evet gördüm. Neydi diye sorduklarını, domuz gribi ve kuş gribinden bahsetti. Şimdi bunun evrimleşme olmadığını soracağım ama onun öncesinde hücrenin kompleks yapısıyla ilgili bir videomuz var. İsterseniz onu izleyenlerimizle paylaşalım. Ondan sonra devam edelim. Domuz gribi ve kuş gribi acaba evrimleşmiş virüslerden mi oluşuyordu? Kısacık bir ara vereceğiz. Kısacık bir filmimiz var. Ardından yeniden buradayız.
Evrim teorisi İngiliz doğa bilimci Charles Darwin tarafından 19. yüzyılın ortalarında ileri sürüldü. O dönemin bugüne kıyasla en belirgin özelliği ise bilim ve teknoloji düzeyinin son derece geri olmasıydı. 19. yüzyılın bilim adamları basit laboratuvarlarda oldukça ilkel araçlarla çalışıyordu. Kullandıkları araçlarla bakterilerin dahi varlığını görmeleri mümkün değildi. Dahası orta çağdan beri süregelen pek çok batıl inanış bilim adamlarını hala etkisi altında tutuyordu. Bu batıl inanışların biri canlılığın temelde basit bir yapıya sahip olduğu düşüncesiydi. Eski Yunan düşünürü Aristo'ya kadar uzanan bu inanışa göre canlılık bazı cansız maddelerin ıslak bir ortamda tesadüfen yan yana gelmeleriyle kendiliğinden başlayabiliyordu. Darwin teorisini geliştirirken bu inanışa, yani canlılığın temelde basit bir yapıya sahip olduğu düşüncesine dayandı. Darwin'in teorisini benimseyen ve savunan diğer biyologlar da aynı şekilde düşündü. Örneğin Darwinizmin Almanya'daki en büyük destekçisi olan Ernst Haeckel, o dönemin mikroskoplarında sadece koyu bir leke gibi görünen canlı hücrenin çok basit bir yapıya sahip olduğunu düşünüyordu. Hatta bir yazısında hücre için açıkça şöyle dolu basit bir baloncuk demişti. İşte evrim teorisi bu ve benzeri varsayımlar üzerine kuruldu. Teoriyi ortaya atan Haeckel, Darwin ya da Huxley gibi isimler canlılığın çok basit bir yapıya sahip olduğunu ve dolayısıyla bu basit yapının tesadüflerle kendi kendine oluşabileceğini düşünüyorlardı. Ancak yanılıyorlardı. Darwin'den günümüze kadar geçen 1,5 yüzyıl içinde bilim ve teknolojide dev adımlar atıldı. Sanıldığı gibi basit olmadığını hayretle gördüler. Hücrenin içinde Darwin zamanında hayal bile edilemeyecek kadar kompleks bir sistem olduğu ortaya çıktı.
Is that a huge number of highly complex systems in nature cannot be plausibly accounted.
Ünlü bir moleküler biyolog olan Profesör Michael Denton, hücrenin nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlatmak için şöyle bir benzetme yapar. Moleküler biyoloji tarafından ortaya çıkarılan yaşam gerçeğini kavrayabilmek için bir hücreyi yaklaşık 1 milyon kez büyütmemiz gerekir. Bu durumda hücre, New York ya da Londra gibi büyük bir şehri kaplayacak boyutta dev bir uzay gemisine benzeyecektir. Hücrenin yakınına gelip onu incelediğimizde, üzerindeki milyonlarca küçük kapıyla karşılaşırız. Ve eğer bu kapıların herhangi birinden içeri girersek, olağanüstü bir teknoloji ve bizi şaşkınlığa düşürecek bir komplekslikle yüz yüze geliriz. Şimdi Profesör Denton'ın uzay gemisi benzetmesini canlandırarak hücredeki kompleksliği daha yakından görelim.
Evet, hücrenin kompleks yapısıyla ilgili videomuzu izledikten sonra bizler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyolarımızdan yayınımızı. Sizler bizlere her zaman sohbetleri@atmail.com info@kanal35.com.tr adresinden mail adresine ulaşarak maillerinizi gönderebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda maillerinizi değerlendireceğiz dedikten sonra videonun öncesinde dedim ki domuz gribi ya da kuş gribi. Evinleşmiş.
Bu arada ben hücreli kompleksiyle ilgili bir örnek vermek istiyorum.
Tabii buyurun.
Ünlü bir evrimci Fred Hoyle hücredeki kompleks yapıyı şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki bu kompleks yapıyı ancak diyor bir Boeing 747'ye benzetebiliriz diyor. Ama bunun tesadüfen ortaya çıkma ihtimalini de şöyle değerlendiriyor. Ünlü diyor ki bir hurda yığınla isabet edecek olan bir kasırga bir Boeing 747'yi meydana getirebilir mi? Bunun imkansız olduğunu kendisi de farkında. Evet. Çünkü hücrenin kompleks yapısını bu şekilde benzeştirebiliyor. Elbette ki bir Boeing 747 onlarca yüzlerce bir mühendisin on yıllar boyunca yaptığı çalışmalar işte yaptıkları çizimler bir mühendislik harikası Boeing 747 hala uçabiliyorsa eğer ki öyle. Peki bizim mühendisimiz kim diye sormak gerekiyor. İşte burada evrimciler diyorlar ki bakın cuma geceki programda da bir iki evrimci bir ifadeyi kullandı. Evet. Dediler ki bizim mühendisimiz dua dediler. Şimdi burada çok komik bir durum çıkıyor ortaya. Evet. Çünkü dua neden meydana gelen bir yapı? Taş, su, toprak, ağaçlar bunlardan meydana gelen bir topluluk dua. Hepsi zaten kendileri yaratılmış olan parçalardan oluşuyor dua. Duanın kendi başına bir bilinç olması çok komik.
Evet.
İşte burada nasıl bir ifade koyuyorlar ortaya? Diyorlar ki dua bizim mühendisimiz, dua ana gibi kavramlar koyuyorlar ki bunlar hiçbir şekilde açıklaması olmayan ancak zihinleri bu şekilde şüpheleri olan insanların şüphelerini bir yere kadar giderebilecek işte onları büyüleyecek olan bir ifadeden başka hiçbir şey değil.
Yine kendilerini rahatlatma politikası. Evet. Evet, kuş gribi, domuz gribi. Ben merak ediyorum bu sorunun cevabını aslına bakarsanız.
Virüsler bir genetik yapıları olan hakikaten DNA veya RNA bulunabiliyor işlerinde bunların. İkisi birbirinden biraz çok hafif farklı. Protein kılıfları, yani etrafında böyle proteinden oluşan bir kılıf var. Bunların içinde bulunan varlıklar. Fakat hücreler canlı hücresinde çok farklı virüs. Yani virüsün hiçbir organeli yok. Yani enerji santralleri yok, protein sentezleyemiyor kendi kendine, hiçbir ihtiyacını göremiyor. Virüsün hayatta kalabilmesi için mutlaka bir canlı hücresine ihtiyacı var. Yani canlı hücresinin içine girdiği zaman ancak çoğalabiliyor ve bildiğimiz hastalıkları meydana getirebiliyor. Dolayısıyla bu virüslerin genetik bu maddelerinde meydana gelen değişikliklerle o protein kılıfındaki meydana gelen değişiklikler hiçbir şekilde evrime deli teşkil etmiyor. Çünkü zarar vermiyor. Organel olmadığı için zarar verecek bir durum yok. Protein kılıfında biraz değişiklik meydana geliyor. Mesela biliyorsunuz grip virüsü her sene değişiyor.
Evet.
Ve yeniden aşılanma gerekiyor. Fakat bu hiçbir şekilde evrimleşme değil. Yani o virüsü hiçbir zaman virüse bir organel eklemiyor. Virüsü bir canlı hücresi haline kesinlikle getirmiyor. Yani virüsler milyarlarca yıl önce neyse o. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi domuz gribi de bu şekilde. A1, H1, N1 isimli virüs. Hakikaten insan, domuz ve kuş gribi virüslerinin karışımından oluşuyor. Fakat bunun için domuzların solunum sistemindeki reseptörlere yani alıcılara ihtiyacı var. Bunlar olmadan domuz gribi meydana gelemiyor. Dolayısıyla domuz bir ara konak vazifesi görmüş oluyor. Fakat bu bir evrimleşme değil. Bakın evrim bize şunu göstermek zorunda. Sıfırdan yeni genetik bilgi oluşacak, yeni protein oluşacak, yeni enzim, sıfırdan yeni organ, yeni canlı türü. Bu hiçbir şekilde mümkün değil. Yani daha önce biraz önce konuştuk. Yani mutasyonların yani DNA'da meydana gelen rastgele değişikliklerin nasıl zararlı olduğunu anlattık. Virüsler de aynı zararı vermiyor ama virüslerin zaten canlı hücresi gibi kompleks bir yapısı yok. Bakın biraz önce izleyicilerimiz görmüştür filmde. Hücrenin içinde ayrı bir alem var. Yani mesela İstanbul düşünelim. İstanbul'dan çok daha kompleks yapısı var hücrenin. Hücrenin içinde yollar, fabrikalar, rafineriler, nükleer enerji santralleri var. Müthiş bir aktivite var. Bakın bir hücrenin içinde 1 milyar protein olduğu düşünülüyor. Yani 1 milyar nüfusu olan bir şehir düşünün. Evet. İstanbul'u düşünün mesela. İstanbul'da trafik kazaları oluyor, çeşitli olaylar var. Bayağı bir olaylı bir yapısı var değil mi? Evet. Zorluklar, kanalizasyonlar patlıyor, su hatlarında bir bozukluklar oluyor. Hücrenin içinde hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor.
Evet.
Müthiş bir düzen, düzen, intizam var.
Ve sürekli hareket halinde, sürekli saniyelik, hatta saniyelik zaman dilimlerinde milyarlarca olay gerçekleşiyor.
Evet, değil mi? Milyarlarca olay gerçekleşiyor. 100 trilyon hücre var insanın vücudunda. Evet. Bakın, bir hücre İstanbul'dan daha kompleks yapısı. 100 trilyon hücrenin arasında da müthiş bir ahenk var. Çünkü hücreler birbirinden bağımsız çalışmıyor. Sinir hücreleri bütün vücuttaki hormonları kontrol ediyor. Kaslarımızı kontrol ediyor. Kalp hücrelerini kontrol ediyor. Akciğerdeki solunumu düzenliyor. Gidecek oksijen miktarını ayarlıyor. Aynı zamandaki kalpteki hücreler elektrik üretiyorlar, kasılıyorlar. Fakat beyne ne kadar kasıldığının bilgisi gidiyor aynı zamanda. Gözümüzden milyarlarca sinyal geliyor. Karaciğerdeki hormonlar bütün vücuttaki metabolizmamızı düzenliyorlar. Midede sindirim gerçekleşiyor ve buradan oluşan yapı taşları, besleyici maddeler ayrılıp 100 trilyon hücreye dağılıyor. Yani akıl almaz, yani katrilyonlarca reaksiyon oluşuyor her an.
Komplekslik belki de korkutuyor onları, bu kadar başarılı aksamadan yürüyen sistemin başarısı mı ürkütüyor acaba?
Burada üstün bir akıl var.
Evet.
Bizim akıl sınırlarımızı aşan yüce bir güç var. Varlığıyla mesela bu birbiriyle uyum içinde çalışan parçalar vücutta, sırf insan vücudunda değil, hayvanlarda da aynı şekilde veya işte deniz canlılarında da, kara canlılarında da, hepsinde aynı şekilde mevcut bu düzenler.
Evet.
Organlar birbiriyle programsız olarak çalışıyorlar. Ve burada biz sonsuz güç sahibi üstün bir aklın varlığını ortaya koyuyoruz. Bilim bize bunu ortaya koyuyor.
Evet.
Bakın, DNA'da bile az önce Oktay Bey'in bahsettiği bütün reaksiyonlar hepsi tek bir hücrenin içindeki çekirdeğindeki DNA'da hepsi kodlanmış durumda duruyor.
Evet.
Zaten bir şeyin bilgisi varsa, bir yerde de ürün varsa, elbette ki o bilgiyi yazan biri var. Tarihini yazmış, koymuş ve problemsiz olarak da çalıştığına zaten şahit oluyoruz. Bu zaten üstün bir yaratıcının varlığını ortaya koyan bir gerçek olmuş oluyor, bir kanıt olmuş oluyor. DNA'nın başlı başına varlığı tek başına zaten üstün bir yaratıcı Allah'ın varlığını kanıtlamaya yeterli. Hı. Bakın, Francis Collins insan genomu projesinin başındaki iki bilim adamından biriydi. Francis Collins diyor ki, DNA'nın şifresini çözmek beni Tanrı'ya biraz daha yakınlaştırdı diyor. Ve kendisi 30 yıl boyunca kendini bilen bir ateist olduğunu iddia ediyor. Hatta hı, çevresini de ateizme teşvik eden bir insan olmasına rağmen insan genomu projesiyle beraber DNA'yı inceledikçe, daha doğrusu tıp fakültesine girmesiyle beraber fikirlerinin değiştiğini söylüyor. Ve diyor ki, bir kitap yazıyor, adı The Language of God, Tanrı'nın dili diye. Burada artık tam bir şekilde Allah'a iman ettiğini, vücuttaki üstün tasarım, yapılar, problemsiz çalışan, birbirinin içinde çalışan organlar ve DNA'daki o üstün tasarımla beraber artık yüce bir yaratıcının varlığına iman ettiğini kendisi ifade ediyor.
Evet.
Yani detaylardaki ihtişam bize Allah'ın sonsuz varlığını, sonsuz aklını ve sonsuz sanatını kanıtlıyor. Yani şunun gibi, mesela bir tablo var. Siz tabloya baktığınız zaman çok güzel bir tablo, resim olduğunu düşünün. Onun ressamını översiniz, onun yapıcısını översiniz. Evet. Eğer siz kalkıp da bu tablo kendini yapmış, ne kadar güzel tesadüfler, bakın renkleri ne kadar uyumlu, tesadüfen meydana gelmiş demesi bir insanın için aklından zoru olması
evet,
lazım.
Basit bir tablo için.
Ya da şöyle olması lazım. Bakın ne diyor Richard Lewontin? Diyor ki, bu çok ünlü bir evrimci, Harvard Üniversitesi'nden bir genetikçi. Evrim bir gerçek değil, bir felsefedir. Öncelikli olarak materyalizm gelir. A priori diyor, yani öngörerek, böyle hiçbir delile dayanmadan bir şeyi ön kabulle kabul etmek. Ve delil bu değişmez felsefi bağlılığın ışığında tercüme edilir. Yani bütün deliller, bilimsel deliller, bu yaratılıştaki kusursuz nizam ve intizam, ihtişam, evrimin saçmalığına uydurulmaya çalışılır diyor. Yani şimdi bu bilim adamlığı değil. Yani sırf ateizmi ayakta tutabilmek için Darwinizm gibi saçma sapan bir pagan dinini, tesadüfü, yani tesadüf o kadar saçma sapan bir şey ki tesadüfen bir harf bile oluşmaz. Yani toprağın ortasında biz, çölün ortasında bir çizilmiş A harfi görsek, belli ki oraya bir akıl gelmişti. Bakın, bir tek harf. Evet. 1 gram DNA'da 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi var.
Evet.
Yani bu nasıl tesadüf olduğunu iddia edilebilir? Bakın, Richard Dawkins'in itirafı var. Diyor ki, Darwin entelektüel olarak tam bir ateist olmayı mümkün kıldı. Yani sırf ateizmi ayakta tutabilmek için, yani hiçbir gerçekliği olduğunu bilmelerine rağmen Darwinizm gibi pagan dinini savunuyorlar.
Evet. Aynı zamanda gerçekliği olmayan bir takım ara fosil örnekleri de ortaya çıkartıldı. Philip Down adamı insan kafatasına uyan mutan
sütenesi. Sıkıştıkları yerde böyle
Nebraska
da yapıyorlar.
Ve bununla birlikte Otavenga mıydı?
Otavenga zaten
Afrikalı, yani.
Afrikalı bir pigmeydi.
Evet.
O sıralar işte Avrupalı Avrupa devletlerinin biliyorsunuz sömürgeciliği gündemdeydi ve buna da bir kılıf uydurmaya çalışıyorlardı. Kendi halklarını ikna etmek için bilimsel bir kılıf uydurmaya çalışıyorlardı. Yani sosyal darwinizmi burada halklarına kendi yaptıkları bu politik hareketlerini benimsetmek amacıyla tabii ki şey yaptılar, kabul ettirmeye çalıştılar. Bu noktada işte ara geçiş formlarını ortaya koyamayan bir zihniyet kalkıp Afrikalı insanları daha aşağı ırklar ve Türkleri de yine aynı şekilde biliyorsunuz evet, Darwin kendini ifade ediyorlar. Evet. Zencileri aşağı ırk olarak gören zihniyet Afrika'nın ortasındaki bir pigmeyi, Otabenga isimli bir pigmeyi ki kendisi iki çocuğu, üç çocuğuyla beraber bir ailesi bulunan bir şahıstı. Biliyorsunuz pigmeler beyin hacimleri küçük, kafaları oldukça küçük. 1.20 boylarında insanlardan oluşan bir topluluk pigmeler. Bu pigmeyi yakalayıp götürüp şey yaptılar. Kendi ülkelerindeki şeylerde hayvanat bahçelerinde sergilediler. Şempanze ve gorille beraber sergilediler Otabenga isimli pigmeyi. Daha sonrasında zaten bu insan bu zulme daha fazla dayanamayıp intihar etmiştir.
Hı.
Yani ara geçiş bulamamanın sonucu, bakın işte canlı ara geçiş bu formu bulmaya kadar götürebiliyor insanları ve bu şekilde cinayetlere varıncaya kadar bir süreç karşımıza çıkabiliyor.
Evet, bu Philip Down adamında insan kafatasına orangutan çenesinin yerleştirilmesi olayı mı diyelim onu? Onu biraz anlatabilir miyiz? Evet. Açabilir miyiz?
O da 1912 yılında Dawson adlı bir bilim adamı İngiltere'de Philip Down çukurunda bir insanın atası yarı insan yarı maymun bir fosil bulduğunu öne sürüyor. Bir kafatası bulduğunu öne sürüyor. Hemen bu fosili alıp götürüp British Museum'da sergilemeye başlıyorlar. Onun üzerine yapılan çizimler var. İşte yarı insan yarı maymun onun hayatını artık çizdikleri, böyle betimledikleri böyle pek çok anlatımlar var. Ama ta ki 1950 yıllarda o sırada yeni bir yaş tayin metodunu değerlendiren bir bilim adamı Fleur yaş tayin metodunu bütün fosiller üzerinde denerken üzerindeki bütün kemikler üzerinde sıra Philip Down adamı kafatasına geldiğinde şu gerçekle karşılaşıyor ki şaşırıyor. O da şu: çene ile kafatası aynı yaşta değiller. Bu nasıl olabilir diye baktığında çok daha detaylı incelemesine gerek kalmıyor çünkü apaçık bir sahtekarlıkla karşılaşıyor. O da şu: çene bir orangutana ait, kafatası ise yine bir insana ait olduğunu görüyor. Hı. Çeneye dişler oturtulmuş. Bu dişler üst çeneye uysun diye özellikle törpülenmiş. Ve renk eski görünsün diye, kemiğin yaşı eski görünsün diye özellikle potasyum dikromat adlı bir kimyasal da eskitilmiş.
Bayağı bir uğraşmışlar
evet,
yani.
Evet. Bakın buradaki yapılan sahtekarlık bu kadar açık olmasına rağmen Philip Down adamı kafatası üzerinde yapılan test çalışmasının sayısı yalnızca 500.
Evet.
Yani bu kafatasından hareketle pek çok insan doçent olmuş, profesör olmuş.
Test çalışması yapıyorlar ama farkında evet, olmadan körü körüne bir i̇şte inancı bağlı kalarak herhalde değil mi?
İşte burada bakın ön yargının nelere evet, sebep olduğu çok açık net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. İnsanlar artık ortada bugün de gördüğümüz şey budur. Darwinist bir diktatörlük var.
Evet.
Ve insanlar yükselebilmek için bazı şeyleri ön kabulle şey yapıyorlar, örtbas ediyorlar. İnanan inanmayan. İnanmayanlar da örtbas ediyor, inananlar da savunuyor evrim teorisini. Neden? Çünkü belli bir kariyer elde edebilmek amacıyla. Mevcut Darwinist diktatörlüğe boyun eğmek suretiyle bu gerçekleşmiş oluyor. Bunun pek çok örneği var.
Biz Habertürk'teki programda dikkat ederseniz hep üstlerine gidiyoruz.
Yani
bize ara geçiş formu getirdi. Biz mesela programa fosillerle katılıyoruz. Gerçek fosillerle.
Hı.
250 milyon tane fosil var. Hepsi Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Çünkü canlılar kusursuz ve mükemmel bir şekilde birdenbire ortaya çıkıyorlar. Ve dünyada kaldıkları milyonlarca yıl boyunca hiç değişmiyorlar. Yani götürdüğümüz fosiller kimi 90 milyon yıllık, kimi 100 milyon, 200, 300, 400 milyon yıllık fosillerle gidiyoruz oraya. Hiç değişmemişler. Bunu gösteriyor. Diyoruz ki bakın bir tane fosil getirin ara geçiş. Eğer ara geçiş formu yoksa evrim yok demektir. Eğer türler birbirine yavaş gelişmelerle türemiş evrim iddia ettiği gibi mutlaka yarı balık, yarı sürüngen, yarı sürüngen, yarı kuş, yarım organları olan organların geçiş aşamasının iddiasına göre mesela balık yüzgecinin
ayaklara dönüştüğünü, yavaş yavaş dönüştüğünü gösteren fosiller olması lazım.
Onu çok sıkıştıkları noktada da biz aslında bunu demek istemiyoruz diyorlar.
Tam dediğim
böyle gibi. Böyle bir şey var.
Evet.
Hani böyle bir canlı olmaz zaten. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Biz bunu demek istemiyoruz. Konuyu saptırıyorlar.
Tam saptırıyorlar hem de dediğiniz gibi. Bakın diyorlar ki o zaman da organlar, biz mesela kuş diyorlar bir şekilde ortaya çıktı.
Evet.
Onun organları yavaş yavaş milyonlarca yıl içerisinde dönüştüler birbirine diyorlar. Biz de o zaman şimdi eğer mesela dedikleri gibi balık karaya çıkıp bir kara canlısı haline, yani mesela bir kurbağa dönüşecekse, evet, mutlaka bunun bu mesela yüzgecin ayakları dönüştüğünü gösteren fosiller olması lazım. Tabii. Üstelik milyonlarca olması, evet, lazım. Mutlaka balıkla kurbağanı arasında ortasında bir yerde olduğunu gösteren %50 balık, %50 karın canlısı olan fosiller olması lazım. Evet. Nerede bunlar diyoruz? Yok. Adnan Mehdi diyor ki 10 trilyon ödül vereceğim diyor. Getirin diyor. Yok.
Ama biz bunu demek istemedik diyorlar işte. Ne demek istiyorlar?
Şu mozaik evrim evet. Mozaik evrimde şunu kastediyorlar. Diyorlar ki o canlı bir şekilde nasıl ortaya çıkmışsa çıkmış. Mesela kuş.
Hı-hı.
Kuşun organları evrimleşti diyorlar.
Yani yavaş yavaş için organlar, evet, evrimleşti diyorlar.
Biz diyoruz ki tamam.
Çok komik bir iddia var.
O zaman o organların evrimleştiğini gösteren, organların dönüşümünü gösteren fosil olması
onu
gerekir.
Getirin.
Değil mi? Ya da sürüngenle kuş arasında, yani kuşların sürüngenlerden geldiğini iddia ediyorlar ya. Mutlaka bir orta noktası olması lazım. Yarı sürüngen, yarı kuş bir özellikleri gösteren bir canlı fosil olması lazım. Onu getirin diyoruz. Gene yok. Bu sefer diyorlar ki yok, dinozorlar ara fosildi. Yani koskoca dinozor artık, yani insaf yani. Evrimciler bile kabul etmiyor bunu. Bakın. Dünyanın önüne gelen evrimciler bile kabul etmiyor. Türkiye'dekiler yani çok rezil rüsva oldular. Yani insan tamam kardeşim yok der, yani bunu ısrar etmenin anlamı ne? Yok dinozor ara geçiş formuydu. Yok öyle demedik. O zaman birden yani evrimciler birdenbire ortaya çıktığını iddia etmiyor. Olur mu o zaman? Kuş birdenbire ortaya çıkmışsa zaten yaratılmış demektir. Bunu kabul etmesi gerekir. İşte sırf Allah'ın varlığını kabul etmemek için ne durumlara düşüyorlar. Mesela Ali Demirsoy diyor ki, biliyorsunuz Türkiye'nin en tanınmış evrimcilerinden biri. Evet. Şöyle bir kitabı var, evrimi savunuyor. Diyor ki bir tane bölümünde, bakın 100 bin çeşit proteinden bir tanesini almış insan vücudundan. Stakrom C dedikleri protein. Bunun da oluşma ihtimali diyor, bir maymun diyor daktilonun başına geçecek. Böyle tuşlarla oynayarak diyor insanlık tarihini hiç hata yapmadan yazması gibi bir ihtimal diyor, proteinin, evet, tesadüfen meydana gelme ihtimali. Yani olamaz diyor. Tabii maymun, evet, insan tarihini yazamıyor. Maymun bir kelime bile yazamaz.
Shakespeare Hamlet'i yazıyor.
Ha, bunu da diyor. Onu söyleyince diyorlar. Hamlet'i bir zaman iyice zırvaladı bir tanesi. Dedi ki yok dedi, bizim kastettiğimiz o değil dedi. Bir daktilo var dedi. Daktilon dedi sadece doğru tuşlarına basıldığında dedi Hamlet'i yazdıracak şekilde o harfler çıkıyor. Diğer tuşlara bastığı zaman harfler çıkmıyor. Yani o benim korkmuştu. Yani öyle bir akıl olacak ki.
Yani Daktilo ona göre tasarlanmış demek istiyor.
Evet, evet.
Yani maymun hangi tuşa basarsa bassın diyor. Bunu demek istiyor. O zaman diyor sonuçta Hamlet çıkıyor zaten diyor. O zaman bilinç tamam maymunda değil. O zaman Daktilo'da. Yine bilinç var mı? Var.
Var.
O zaman doğada bir bilinç var. Bunu zaten kabul etmek, evet, ya kabul edememek diye bir şey söz konusu değil.
Kendini
de kabul ediyorlar. Aynı yere gidiyor. Tamam, yani bunu söyle o zaman. Evet. Bunun kim, daktiloyu kim dizayn etti, kim tasarladı, kim yaptı? Mühendis yaptı değil mi? Yani her şeyin mühendis olduğu gibi insanların ve tüm canlıların da yaratıcısı var.
Evet.
Yani bir akıl var ama o doğada diyorlar. Bu ne de biliyor musunuz? Animizm diye bir kültür vardır. Evet. Pagan kültürü. Animizm denen, yani animist kişiler, pagan kültürüdür bu. Doğaya bilinç atfederler. Yani doğanın, taşın, toprağın, havanın bir bilinci varmış, ruhu varmış gibi kabul ederler. Bunu savunuyorlar bu arkadaşlar. Kaldı ki doğanın kendisi yaratılmış. Yani Big Bang'de Allah bütün madde, zaman, mekan yoktan var oluyor. Bu kesin olarak ispatlanmış. Fizikçilerin de kabul ettiği, bilim adamlarının kesin olarak kabul ettiği bir teori. Allah yoktan var ediyor maddeyi. Yani dolayısıyla doğanın kendisi zaten yaratılmış. Taş, toprak, kaya, yani şuursuz atomlar. Nasıl bir araya gelecekler, konuşacaklar? Dur biz daha görmeyek ortada, bir organ yapalım görsün. Biz bir organ yapalım işitsin. Biz bir beyin yapalım düşünsün mü? Yani bunu savunuyorlar. Yani,
bu kadar
haklısın yani.
Evet, kısa bir araya vereceğiz. Reklamların ardından maddeye de girmek istiyorum. Yani aslında madde gerçeğin ama onun öncesinde sormak istediğim birkaç küçük soru daha var. Bundan sonra maddeyi biraz tartışalım istiyorum. Kısacık bir aramız var reklamların ardından. Bizler kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet, reklamın ardından bizler kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. İstanbul'dan canlı yayınımıza şu dakikalarda bizi 36 yerel kanal ve 2 uydu kanalı aracılığıyla izleyen tüm izleyenlerimize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Programın birinci bölümünü saymamıştık. İsterseniz izleyenlerimizi, televizyon kanallarımızı, kırmasınlar bizi. Hemen isimlerini kısa kısa geçmek istiyorum ben. Kanal 35 televizyonu, İzmir Kral Karadeniz televizyonu, uydu kanalları aracılığıyla bizleri izleyen sevgili izleyenlerimiz. Çağdaş TV Karaman, Konya TV, Siirt Kanalı 56, Kanal Malatya, Tokat Safar TV, Amasya TV, Süper TV Turhal, Elbistan TV Kahramanmaraş, MRT Osmaniye, Can TV Erzincan, Süper TV İnegöl, CRT Ceyhan, Tavşan TV, Çorum Kanal 19, Haber 262 İzmit, Karahisar TV, İnce TV, Mardin TV, Kütahya Destan TV, ORT Ordu, Iğdır TV, EVNT Gaziantep, BRT Hatay, Tokat TV, KTV Konya, Can TV, Diyarbakır Trabzon TV, Genç TV, Karaman, ORT Osmaniye, Maraton TV, Aydın, Kırkan TV, Hatay, Özege TV, Uşak, Toros TV, Mersin, Beypazarı TV, Ankara, İstiklal TV, Mersin ve Gözde TV, Samsun izleyicilerine bizler buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Sizler de bizlere aynı zaman sohbetler@atmayın.com, info@kanal35.com.tr mail adreslerine ulaşarak sorularınızı ve görüşlerinizi iletebileceksiniz. Tekrar programın ikinci bölümüne hoş geldiniz dedikten sonra bizler evrimle ilgili sohbetimize devam ediyoruz. Altın orandan bahsetmek istiyorum ben. Aslına bakarsanız biraz da tüm canlılarda var olan bir altın oran söz konusu. Darwin'in bu Darwin'cilerin aslında düşüncelerini ve söylediklerini çürütmeye yetmez mi altın oran?
Tabii ki yeter. Yani altın oran böyle çok haneli bir sayı çıkıyor. Evet. 1-3-8 diye böyle devam eden bir sayı var. Canlıların çeşitli özelliklerinde bu altın oranı görüyoruz. Mesela bir kozalağın yapısında bir dairenin alttaki daireye oranı ya da insan yüzündeki çeşitli oranları baktığımız zaman böyle insan yüzünde bu daha önce Romalılar döneminde de keşfedilmiş bu sayılar ve mimaride ve estetikte de kullanılmış. Yani insanın gözüne çok hoş gelen bir oran meydana getiriyor Allah bu şekilde. Çeşitli canlıları bu özelliklerle yaratmış. Bakın sırf bu böyle bir, ama çok küsuratlı bir sayı bu. Küsuratlı sayının canlıların üzerindeki ölçümlerde korunmuş olması aynı sonsuz akıl sahibi Allah tarafından yaratıldığının kesin bir kanıtı oluyor. Diğer bütün kanıtlar gibi zaten. Yani doğada biz nereye bakarsak bakalım milyonlarca çeşit canlı var. Hangi detaya inersek inelim detaylarda müthiş bir yaratılış ihtişamı görüyoruz. Yani genlere baktığımız zaman atomların yapısı, galaksilerin yapısı, nereye gözümüzü dönsek, yarasalardaki sonar sistemlere baktığımız zaman yunusların özellikleri, balıklar, elektrikli balıklar mesela elektrik üretiyor, kamuflaj yapan canlılar var. Nereden biliyor bulunduğu yerin mesela desenini, onun vücudundaki hücrelere özel komutlar göndererek o renkleri ve o şekilleri aldırttırıyor ve düşmanlarından gizleniyor. Yani böyle bir şey tesadüfen olabilir mi? Böyle bir sistem bütün özellikleriyle ya vardır ya yoktur. Mesela kör yarasa, yarasaların gözleri yok, karanlıkta sinek yakalayabiliyorlar. Evet. Şimdi şöyle bir özellik kullanıyorlar. Bu çok yani teknolojik olarak taklit dahi edilemiyor. Ultrasonik ses dalgaları gönderiyor yarasa. Ve gelen dalgaları algılayan özel alıcıları var. Kulakları çok hassas. O belli frekanslardaki sesleri algılayabiliyor. Ultrasonik ses dalgalarını geri dönen. Şimdi sineği düşünün. Yarasa da havada uçuyor. Karanlık bir ortamı düşünün böyle. Sinek tabii düz uçmaz. Çeşitli hareketler yapar. Hatta biri kovaladığı zaman ondan kaçacak hareketler meydana getirir. Çok keskin hareketler yapar. Burada Doppler özelliği diye bir özellik kullanılıyor. Doppler özelliği 20. yüzyılda keşfedilen bir özellik. Siz hareket eden bir cisme ses dalgasını gönderdiğiniz zaman eğer o cisim, o obje sizden uzaklaşıyorsa gelen ses aralığı büyüyecektir. Size doğru geliyorsa doğal olarak ses dalgalarının aralığı küçülecektir. Yarasa işte bu farklardan, sesin dalga boyunun uzayıp kısalmasından sineğin hangi yöne, hangi hızla hareket ettiğini saniyenin böyle milimetrik fraksiyonlarında tespit edebiliyor. Bakın saniye milimetrik fraksiyonlarında. Şimdi öyle bir sistem olması gerekiyor ki yarasada ultrasonik ses dalgalarını gönderecek mükemmel bir sistem olması gerekiyor. Onu algılayacak sinir hücrelerinin kompleksini düşünün. O aralıkları tespit edecek ve ondan hızını çıkartacak. Sineğin mi gidiş yönünü çıkartacak, tayin edecek. Ayrıca bir ayarlama daha yapıyor. Yarasa sadece belli aralıktaki frekansları duyabiliyormuş. Hı. Dolayısıyla sineğin hızına göre bazen geri dönen ses dalgası kendi duyabileceği aralığın dışına çıkabilir. O zaman gönderdiği ses dalgasının frekansını değiştiriyor. Duyabileceği aralığa düşürmek için. Yani bu akıl almaz, teknolojik olarak taklit edilemeyen bir sistem. Yarasa ilk var olduğunda, yani 50 milyon yıl önceki fosilleri var mesela yarasaların. Bu sistemin kesin olarak var olmuş olması lazım. Bakıyoruz hakikaten var o şekilde. Çünkü yarasa aksi takdirde yaşayamaz. Çünkü kör, gözleri yok. Gözleri olmayan bir canlı da eğer bu sistemi de yoksa zaten yaşayamaz. Bu sistem de öyle bir sistem ki en ufak bir eksiklik olduğu zaman bir parçası, sinir hücresindeki bir enzimin birkaç amino asidini değiştirin, bütün sistem çöküyor. Yani ne ses dalgasını gönderir, ne de gelen ses dalgasının hangi hızla geri döndüğünü, sineğin nereye gittiğini kavrayabilir.
Bu arada evrim ve İsviçre'deki deney, yapılan deneylerle ilgili bilgi almak isteyen izleyicilerimiz var. Orada dünyanın oluşumunun nasıl gerçekleştiği araştırılıyor. Buna da karşı mısınız diye soruyorlar.
Şimdi az önce Oktay'a bir şey eklemek istiyorum. Altın oran her şeyin tek bir yaratıcı tarafından yaratıldığının bir kanıtı. Yani her yerde aynı izi görüyorsunuz. Her yerde aynı tasarımın izleri ortaya çıkmış oluyor. Aynı ölçüler ortaya çıkmış oluyor ki bu aynı yaratıcı tarafından her şeyin bir kaynaktan yaratıldığının bir kanıtı olmuş oluyor.
Evet.
Sen laboratuvarında iki deneylere gelince biliyorsunuz orada yeryüzünde, yeryüzü de değil, kainatın ilk saniyelerini taklit etmeye çalışıyorlar. Yani Big Bang'in patlayışını ortaya koymaya çalışıyorlar. Big Bang'in ilk patlama anındaki oluşan atom altı parçacıkları yakalamaya çalışıyorlar, tespit etmeye çalışıyorlar. Bu tabii ki yaratıcının, Yüce Allah'ın kainatı nasıl yarattığının ilk saniyelerini ortaya koymak açısından çok önemli. Bunun zaten araştırılması ve oradaki sonsuz gücün nasıl olup da kusursuz bir şekilde sonsuz gücün bu şekilde şu anki galaksileri, gezegenleri, yıldızları yaratmış olduğunun ilk saniyelerden itibaren çözümlenmesi olacaktır. Bu anlamda tabii ki bunun yapılması lazım. Evet. Yüce Allah'ın gücünü takdir etme açısından bilim yapmamız, bunları öğrenmemiz, bilmemiz gerekiyor. Allah Gâşiye suresinde şu şekilde buyuruyor, komşudan Allah'a sınırım. Bakmazlar mı o deliğe nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, yere nasıl döşenip yayıldı diyerek bizim zooloji yapmamızı emrediyor. Göklere bakarak galaksileri ve diğer gök cisimlerinin nasıl yaratıldığını inceleyerek astronomi yapmamızı emrediyor. Botanik yapmamızı emrediyor. Ve bu şekilde gerçek anlamda Allah'ın gücü takdir edilebilir. Hı. Bilim bu anlamda din bilimi bir araç olarak kullanıyor. Allah bizim bilim yapmamızı emrederek Allah'ın gücünü gerektiği gibi takdir etmemizi yol gösteriyor inşallah.
Evet.
Bilimin bir amacı var zaten. Yani bilimin amacı Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz varlığını tespit edip yüceltmektir. Bakın bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Onlar ayaktayken oturduklarında, yanları üzerine yatarken göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. İşte insanın göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünmesi bilimi oluşturur. Biz etrafımızı gözlemleriz. Bundan mükemmel bir nizamın intizamın olduğu ortaya çıkar. Ve bu düzen bize bilimi yaptırtabilir. Çünkü düzensizlik olsaydı bilim olmazdı. Örneğin yer çekimi kanunu var. Yer kürenin her yerinde yer çekiminin aynı olduğunu biz bugün biliyoruz. Mesela biz bu odanın dışına çıktığımızda ya da yan sokağa gittiğimizde fırlayıp uzaya gideceğimizi ya da birdenbire 150-200 kilo ağırlığına geleceğimizi düşünmüyoruz. Çünkü yer çekimi dünyanın her tarafında eşittir. Dolayısıyla bundan yapılan hesaplamalarla yer çekimi kanunu oluşturur. Ama bu kanunu koyan kimdir? Allah'tır. Mesela termodinamik kanunları var. Bu kanunları koyan kim? Allah. Yeryüzündeki bu Allah'ın yarattığı düzen, nizam ve intizam işte bilimi meydana getirir. İnsan buna bakarak Allah'ın varlığını kavrar. Bilimin amacı budur. Yoksa bilimin amacı köhnemiş 19. yüzyılın materyalist felsefenin savunarak imkansız senaryoları savunmak değildir.
Evet. Burada bir mail var. Nuri Bey diye birisinden gelmiş. Mail diyor ki gidip tıp biliminin gerçekleriyle uğraşsanız da. Şimdi sizin savunduğunuz görüş sadece tıp bilimini mi ilgilendiriyor? Onu bir anlatalım isterseniz izleyenlerimize. Az önce de söyledik gerçi ama sanki sadece insana bağlı ve insanla ilgilenen bilimde tıp bilimi, sağlığıyla ilgilenen bilimde tıp bilimi olarak düşünürsek sadece buna bağlı bir çalışmaymış gibi görünüyor belki de dışarıdan ki böyle bir soru geldiğine göre. Biraz açıklayalım. Yani yapmış olduğunuz işi aslında hangi bilimleri kapsıyor?
Bütün bilimleri kapsıyor. Evet. Dediğim gibi yani zoolojiyi de kapsıyor. Örneğin bir sivri sineğin gece görüş sistemine sahip olduğunu kaç kişi bilir? Bunu inceleyip öğrenmek lazım. bakın sivrisinek bizim tıbbı da bilmek gerekiyor. Zoolojiyi de bilmek lazım. Bütün bir astronomiyi de çok iyi bilmek lazım ki hepsini bir şekilde özümseyip birleştirebilelim kafamızda. Ki Allah'ın her yere hakim olduğunun farkında olabilelim. Allah'ın sonsuz gücün her yeri kapladığını, varlığının her şeyi kapladığını bilelim.
Yani bir Müslümanın tabii görevi iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır. Şimdi ortada Darwinizm gibi tesadüflere dayanan bir pagan dini varsa ve Darwinizm her girdiği topluma zarar getiriyorsa ve bütün kötülüklerin kaynağında bu felsefenin güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider, çatışma ilerlemenin temelidir mantığıyla faşizm, komünizm, anarşizm, terörizm ve ırkçılık meydana gelmişse, Darwin kitabında Türkleri aşağılık olarak, barbarlık olarak değerlendirip bunların yakın bir gelecekte katledeceğini iddia ediyorsa, kadınları bir köpeğe benzetiyorsa, haşa, kadın gibi güzel varlıkları bir köpeğe benzetiyorsa ve bu fikirler toplumları zehirliyorsa tabii buna dur demek lazım. Biz de bilim adamı olarak elbette bu konuda söyleyeceklerimiz var. Çünkü insanlar niye savaş, yokluk, darlık, ondan sonra kan dökme, huzursuz ortamlarda yaşasınlar, güzel ahlak hakim olsun. Allah insanları yaratmış. İnsan çok güzel bir varlık. Merhamet, sevgi, şefkat, kardeşlik hakim olsun. Biz bunun için çabalıyoruz tabii ki. Ve bu Allah'ın emrettiği iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran emri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bundan dolayı tabii ki Darwinizm'de herkesin görevi aslında.
Evet.
Yani belli insanların yapması gereken bir şey değil. Adnan Bey'in kitaplarını okusunlar. harunyahya.net, harunyahya.org, harunyahya.com sitelerinden ve etraflarını anlatsınlar. Mesela filmlerini bedava olarak indirebilirler. Bu her insanın görevi aslında. Ve bu şekilde böyle yapılarak bu Darwinizm, materyalizm zaten ortadan kalkacak. Çok güzel dönemlerde yaşıyoruz. İnşallah 5-10 sene içinde insanlar gülecekler. İnsanların böyle bir pagan felsefesine bir zamanlar inandığı için, hakikaten bu saçmalığa inandığı için. O günler hızla geliyor.
Evet.
Dolayısıyla biz yapsak da yapmasak da Allah zaten nurunu tamamlayıcıdır diyor. Bu mutlaka gerçekleşecek. İnşallah biz de yaparak böyle Allah'a karşı vazifemizi ve sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz.
Evet.
Şimdi mesela ne diyorlar? Diyorlar ki işte sürüngen, balık karaya çıktı, sürüngene dönüştü. Sonra ne oldu? Sürüngen kuş, kanat taktı, uçtu, kuş oldu.
Evet.
Şimdi öyle hikaye, öyle bir masal ki bu. Şimdi böyle şeyler ancak masallarda olur. Nasıl olur? Ne derler? Mesela işte kurbağa prens oldu derler. Tamam, bu masallarda olabilir.
Evet.
Ama kalkıp bunu bilim adına söylemek, ortada hiçbir bilimsel veri yokken, aksine bunu çürütecek olan veriler bol miktarda elimizde varken böyle iddialarda bulunmak, birilerinin kalkıp da hayır siz yalan söylüyorsunuz demesini gerektiriyor. Biz de bunu yapıyoruz.
Evet.
Şimdi bakın mesela az önce verdiğim sivrisinek örneğini biraz detaylandırayım. Bakın zooloji neler anlatıyor bize. Mesela şimdi karanlık bir odada yatarken sivrisinek geliyor, gece görüş sistemi var. O açıkta olan derimizde en yakın, cilde en yakın olan kılcal damarı buluyor, tespit ediyor gece görüş sistemiyle. İnfrared görme sistemi var sivrisineğin. Ve onun tam üzerine gelip oturuyor. Daha sonra bakın ne yapıyor? Hemen iğnesini sokup kanı emmiyor. Önce lokal anestezi uyguluyor.
Evet.
Şimdi bir sivrisinek lokal anestezi maddesini nereden bilsin? Evet. Ondan sonra kendi vücudunda bunu nasıl üretebilsin belli enzimleri kullanarak? Daha sonra da bizim sinir sistemimizin nasıl çalıştığını bilecek bir profesör gibi, bir anestezi uzmanı gibi diyeyim, anestezi profesör gibi ve önce bizi uyandırmadan, incitmeden, acıtmadan önce lokal anestezi uygulayacak, derimizi kesecek, sonra damara gelip orada kana emmeye başlayacak. Şimdi burada çok üstün bir akıl olduğu kesin, net. Sivrisineği yaratan güç, bizim sinir sistemimizi de yaratan güçle aynı.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Zooloji ile tıp nasıl bir arada, evet, bir arada çalışıyor? Bunu ikisini de bilmemiz gerekiyor ki Allah'ın, Yüce Allah'ın her yere hakim olduğunu anlayabilelim, fark edebilelim.
Evet, sivrisinekle ilgili anlatıldığı şey gibi bombardıman böceği çok ilgimi çekmişti. Daha önceki programlarımızda beter olarak da izleyenlerimizle paylaşmıştık. Küçücük bir böcek ama içindeki yakma odalarıyla evet, düşmanını kaçırabilecek ve kendisine zarar vermeyecek bir özelliğe sahip.
O kimyasal 200
santigrat
maddeleri...
derece sıcaklıkta bir su pompalamasıyla karşısındaki düşmanını kaçırabilecek özelliğe sahip.
Tabii. Bakın heparin denen bir madde var.
Evet.
Biz bunu kanın pıhtılaşmasını önlemek amacıyla 19. yüzyılın sonunda daha yeni fark edilen, üretilmeye başlanan bir kimyasal madde. Kanın biliyorsunuz yaklaşık 12 basamaktan oluşan bir pıhtılaşma basamakları var. Hepsi evet, birbirini aktive eden değişik proteinler bunlar. Sivrisinek bunu üretmiş. Kendi vücudunda ve kullanıyor. Neden? Çünkü hortumundaki kanı emerken kan pıhtılaşmasın diye bunu üretiyor ve kullana geliyor. Şimdi bu daha yeni, biz bunu fark edip de yeni üretmeye başlarken, laboratuvarların üstün gelişmiş laboratuvarlarda üretilirken bu heparin aklım attı. Taklidi, o da vücuttaki protein fark, heparin fark edilerek üretilen bir kimyasal madde. Sivrisinek bunu zaten milyonlarca yıldır üretiyor.
Evet.
Bu ne demek? Yani hem bizim sistemimizi çok iyi bilen bir güç bu, akıl. Sivrisinek'te de aynı şekilde bunu üretiyor, yaptırıyor. Amaç burada ne? Bize göstermek amacıyla.
Evet.
Yani fark eden gözler için Yüce Allah'ın kudretini, sonsuz ilmini ve aklını biz görelim, fark edelim ve takdir edelim amacıyla bizim karşımıza konuyor. Evet.
Ben de sinekle ilgili bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii ki.
Aklıma geldi böyle siz bahsedince. Bu American Scientist dergisinde yayınlandı. Şimdi sineklerin uçma sistemini incelemişler. Seyircilerimiz belki biliyordur, belki bilmiyordur. Bir sinek saniyede 1000 hatta bazen 2000 kereye kadar kanat çırpabiliyor. Yani bu aklın alacağı bir şey değil.
Evet.
Nasıl çırptığına bakmışlar. Şunu görüyorlar, böyle zannettiğimiz gibi bizim menteşe gibi düz hareket yapmıyor sinek hiçbir zaman. Zaten öyle yapsa uçamaz. Sinek çok değişik ve kompleks bir hareket yapıyormuş. Böyle geriye doğru kanatlarını alarak.
8 çiziyor.
Evet.
Tam yani şeyine baktıkları zaman detaylarına şunu görüyorlar. Geriye doğru hareket yaparken sinek geriye kanatlarını toparlamak için ileri geri hareketler yapıyor. Bir hava turbulansı meydana getiriyormuş kanatlarının üzerinde. Kanatlarını bu hava turbulansının içine sokarak %40 enerji tasarrufu sağlıyormuş. Saniyede bunu bakın 1000 kere yapıyor. Bu 1 saniyedir böyle.
Evet.
Saniyede 1000 kere bu hareketi yapıyor. %40 enerji tasarrufu sağlıyor her kanadı hava turbulansına soktuğu için. Ve sineklerin kanadını inceleyerek, Max Planck Enstitüsü var, dünyanın en laboratuvarlarından bir tanesi Almanya'da. Oradaki bilim adamları inceliyorlar. Yeni aerodinamik kanunlar keşfediyorlar. Ve şunu yapıyorlar. Diyorlar ki o zaman biz de sineğin uçuşun kanatında hangi hareketler yaptığını gördük. Bir robot sinek üretelim.
Evet.
Taklit etmeye çalışıyorlar bunu. Gerçekten bir robot sinek yapıyorlar. Yani son derece gelişmiş bir teknolojiyle. Sineğin yaptığı, kanadının yaptığı hareketleri oluşturabilmek için 6 tane motor koymak zorunda kalmışlar. 6 ayrı motorla yaptırıyorlar aynı hareketi. Evet. Yaptıkları robot sinek saniyede kaç kere kanat çırpıyor dersiniz?
Yani
hiç. 5 saniyede bir kere çırpıyormuş ve uçamıyor. Taklit dahi edemiyorlar. Bakın evet. O kadar böyle sinek bunu milyonlarca yıldır yapıyor. Bakın evrimciler ne diyordu? Yok, dinozorlar sinekleri kovalarken ön ayakları kanada dönüşmüş de kuş olmuş falan gibi. Yani sinek şu açıklanamıyor. Yani bugün bilim adamları hala onu yapacak bir robot dahi üretemiyorlar.
Evet.
Bakın Allah Kur'an'da nasıl buyuruyor? Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. İşte Allah'ın sonsuz sanatı, milyonlarca yıldır sinek saniyede 1000 kere kanat çırparak uçmaya devam ediyor ilk sinekten itibaren. Bu da tabii Allah'ın üstün yaratma sanatının bir kanıtı.
Evet, mükemmel. Selamun aleyküm demiş Yusuf Yılmaz, Berlin'den bize yazmış. Aşağıdaki ayeti okudum ve düşündüm ki her insanın bugüne kadar kendine özel parmak izleri olduğunu ve bunun evrimiyle oluşacağı bir tesadüf sonucu olduğunu düşünülmez bir olay. Bu ayette bile üstün bir akla sahip olan yüce bir yaratıcı olduğunu anlıyoruz. Acaba bu gerçeği evrimciler nasıl açıklayabilirler? Şeytandan Allah'a sığınırım demiş. Evet, onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güçleri yetirenleriz. Kıyamet suresi 4. ayet. Bununla ilgili ne diyebiliriz?
Bu tabii ki hiçbir şekilde evrimi açıklanamaz. Bakın parmak izi, yani parmaklarımızın ucundaki şu 1 cm karelik bir yerde alandaki iz her insanda farklıdır. Bugün yeryüzünde 7 milyar insanda 7 milyar farklı iz var. Biz biliyoruz ki gelecekte yaşayan insanların farklı parmak izi olacak. Geçmişte yaşayanların da parmak izi birbirinden farklı. Hatta o kadar ki bakın ben size çok değişik bir örnek vereyim. Biliyorsunuz tek yumurta ikizleri vardır.
Evet.
Tek yumurta ikizlerinin özelliği nedir? Aynı yumurtadan oluştukları için DNA'ları birbirinin tıpatıp aynısıdır. Dolayısıyla bütün vücut yapıları, kaşları, gözleri, hatta yüzlerindeki bene kadar birbirinin tıpatıp aynısıdır. Saç renkleri, organlarının boylarının uzunluğu. Yani DNA yapıları tamamen aynı olduğu için bütün özellikleri aynıdır. Neleri farklıdır biliyor musunuz? Parmak izleri farklıdır.
Evet.
Allah her insanda farklı parmak izi yaratarak yaratılışında kudretini göstermiş. Demin de ayeti hatırlattığınız gibi onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç yetirenleriz diyor.
Evet.
Bu da tek başına sadece bu 1400 sene önceki Kur'an'da bildirilen bu gerçek, biliyorsunuz 1400 yıl önce parmak izi bilinmiyordu. Hatta Kur'an'da birçok başka bilimsel delil de vardır. Allah yaratılışın delillerini koymuştur. Hem Kur'an'ın Allah sözü olduğunu kanıtlar, hem de evrim teorisini kesinlikle kökünden söküp atar.
Evet. Tesadüf mantığını siler.
Evet. Evrimciler canlıların %70 aynı özellikte olmasını, tek atadan olduğunu iddia ediyorlar. Buna cevap verebilir misiniz demiş Osman Kaçmaz.
Soruyu tekrar duyuyorum.
Evrimciler canlıların %70'inin aynı özellikte olmasının sebebinin tek atadan olmasından kaynaklandığını söylüyorlar. Buna cevap verebilir misiniz?
Şimdi aynı özelliklere, benzer özelliklere sahip olmamız çok doğal. Hepimizin akciğeri var. Çünkü neden? Oksijenli bir ortamda yaşıyoruz. Karbon temelli gıdalarla besleniyoruz. Ve bunların hazmı için olsun, iyi de vücudumuz böyle bir ortamda yaşamak amacıyla, aynı atmosferik şartlarda yaşadığımız için benzer organlara sahip olmamızdan daha doğal bir şey olamaz. Bu aynı biri tek kaynaktan yaratılmanın bir delilidir aslında. Hı. Aynı ortam şartlarında yaşamak üzere farklı canlılar aynı özellik, benzer özelliklerle yaratılmış oluyorlar. Bu aynı otadan, aynı atadan evrildik, çevrildik, dönüştük diye bir kanıt zaten olmadığı için bu zaten tutarsız bir iddia. Hiçbir şekilde kanıtlarını göremiyoruz, fosil kanıtlarını göremiyoruz. Hı. Canlılar bir anda ortaya çıkıyorlar, birbirlerinden ayrı olarak ortaya çıkıyorlar. Birbirleriyle bağlantıları, akrabalık bağları olmadan ortaya çıkıyorlar. Aynı soydan gelmiyoruz başka hayvanlarla. Hiçbir şekilde bu evrim teorisinin bir delili olabilecek bir şey değil. Benzeşmeler hiç aynı, ancak aynı yaratıcının aynı yaratıcının izini ortaya koymuş oluyor.
Zaten tabii esasında temelinde şu var. Bütün canlılar hücrelerden oluşuyor. Bütün canlılar hücrelerden oluştuğuna göre, mesela insanlarda bakteriler hücre, çeşitli hayvanlar, canlılar, dışarıdaki canlılar, hatta bitki hücreleri var. Hücrelerin yapıları tabii ki birbirinin çok benzeri. Hücrelerin DNA'sı var, genetik bilgi bankası var, ribozomları yani protein fabrikaları var, rafinerileri var, enerji santralları var. Hücreyi çevreleyen çok şuurlu gibi, adeta şuurlu gibi bir membranı, yani zarı var. Dolayısıyla canlılar aynı besinlerle beslendiği, aynı havayı soluduğu için birbirine benzer özellikler tabii ki gösteriyorlar. Evet. Fakat bu kesinlikle birbirlerinin evrimleştikleri gibi bir fikri kanıtlamaz. Tam tersine aynı yaratıcı tarafından yaratıldıklarının kanıtıdırlar. Kanıtıdır. Aynı biyokimyasal reaksiyonlara sahipler, benzer enzimlere sahipler. Bunun için evrimciler de şunu yapıyorlar hatta, bu benzerlik üzerinde biliyorsunuz. Bir fosiller üzerinden benzerlikleri gruplamalar yapmaya çalışıyorlar. Evet. O tam şişiyor, birbiriyle bağlantı kuramıyorlar. Bu sefer moleküler incelemeler yapmaya başladılar. Bazı proteinleri kıyaslayarak birbirine, benzerliklere göre ha biz şundan mı gelmişiz diye bakıyorsunuz, tavuk çok yakın çıkıyor insana. İşte şempanzeye bakıyorsunuz %96 benzerlik var ama %1 inanılmaz bir fark. Solucanlarla %75 benzerliğimiz var, bir solucandan mı geldik? Ya da benzerlikse ahtapot gözüyle insan gözü birbirine o kadar benziyor ki evrimciler bile bir evrimsel bağ kuramıyor bunda.
Evet.
Yani tam akla ziyan, her yönden çöküyor. Moleküler benzetmeleri de çöküyor, fosil benzetmeleri de çöküyor. Zaten fosiller birdenbire ve eksiksiz olarak ortaya çıkıyorlar. Hiçbir atıları yok, arada hiçbir geçiş yok.
Evet.
Kromozom sayıları da karşılaştırıldığında çok ilginç rakamlar çıkıyor ortaya.
Evet.
Mesela bize en yakın canlı olarak patates çıkıyor. Patatesin de 46 tane kromozom var, insanın da 46 kromozom var. Biz patatesten mi dönüştük yani?
Vurmadan geldiğimizde söyleyenler vardı.
Onların mantığına göre o zaman patates ortası mı olmuş oluyor? Zaten öyle komik olaylar var ki, bakın önümde duruyor şu anda. Müsaade ederseniz birkaç tanesini
tabii,
okuyayım.
Tabii.
Bunlar basında çıkan
hurmayı biliyorum, patatesi biliyorum, diğerlerini bilmiyorum.
Bir saniye.
Bu arada yine gelen maillerden ben de sizlere aktarayım. İdea bir dönem oldukça basında meşgul etti.
İdea çok ilginç bir fosil, bir lemur fosili. Lemur demek Madagaskar maymunu aslında, bir maymun türü. Bunun 99 tane türü var bugüne kadar bilinen. Bunların çoğunluğu soyu tükenmiş. 19 tanesi halen yaşamakta. Şimdi ne yapıyorlar? Soyu tükenmiş olan lemur türlerine ait fosilleri bulduklarında ara geçiş formu gibi sunabiliyorlar. Bugün yaptıkları da yine öyle bir şey olmuş oldu. Biliyorsunuz bu İda adlı fosil 1986 yılında bulunan bir fosildir. Ancak bugüne kadar hep bekletilmiş nedense. Darwin'in yılı olduğu için bu sene herhalde ileride durum işte sıkıştığımız noktada çıkarız ortaya diye sakladılar yıllar boyunca.
Evet.
Ve David Attenborough diye bir belgeselci var BBC'de, biliyorsunuz. O ortaya özellikle şey yaptı, propaganda malzemesi olarak kullandı bunu.
Evet.
Ama şu biliniyor ki hiçbir şekilde insanla ortak ata dedikleri işte Australopithecus türleri arasında bir ara geçiş zaten özelliği arz etmiyor. Evet. Bu ida adlı fosil. Onu da şöyle diyorlar, diyorlar ki baş parmağı işte bükülebiliyordu diyorlar. Zaten baş parmağı bükülebiliyor. Şu anki lemurların da aynı şekilde bükülebiliyor. Bir özellik değil yani, bu insanla lemur arasındaki bir bağlantı ortaya koyabilecek bir bağ zaten değil.
Evet.
Bakın lemur fosilini şu anda tutuyorum.
Evet.
Dönüşmedi, değişmedi. Değiştirecek misin?
İda. Yani buldukları fosil bu.
Evet.
Evet, bu, bakın şimdi buna dikkatlice bakın. Evet. Bu buldukları fosil. Şimdi size gerçek şeyi göstereceğim. Oturup bakıyor. Bakın işte günümüzde yaşayan lemur.
Zaten
farkı yok. Yani. Kuyruğuyla kafasıyla normal çipil çipil bakıyor.
Ama bunlar belli başlı basın yayın organlarının internet sitelerinde manşetlerde yer aldı.
Evet. Görebildi mi?
Onun dışında çok fazla ilgi görmedi aslında bakarsanız.
İlgi görmedi çünkü paleontologlar da, yani evrimci başta öne gelen paleontologlar da bunu yayın yaptılar. Dediler ki bunu bu şekilde öne sürmek çok komik dediler. Hiçbir bağlantı söz konusu olamaz dediler. Evet. Zaten 1986 yılında bulunmuş olması, bugüne kadar saklanmış olması ayrı bir konu. Evet. Zaten bulduğunuz zaman niye ortaya çıkarmıyorsunuz böyle bir iddianız varsa?
Tekrar bir hareket yaratmak olabilir amaçları evet. diye düşünüyorum.
Çaresiz kaldıkları noktada bu şekilde bir propaganda malzemesi. Yani o fosilin tam olması dışında başka hiçbir özelliği yok.
Evet.
Tam ve eksiksiz bir lemur fosili. Bunun dışında hiçbir özellik arz etmiyor.
Aynı zamanda yine canlılarda bir sürü mucizeyle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle bal arıları, karıncalar. Beni en çok etkileyen tasarımlardan sadece birkaçı, termitler, ağaç kakanlar, yarasalar derken çok değişik yaşam yöntemleri ve akıllara gerçekten çok büyük soru işaretleri koyacak çalışmaları var bu canlıların. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Evet. Bal arılarındaki mucize mesela. Yani o altıgen petekler hiç şaşmadan farklı taraflardan girip tek noktada birleşme, kusursuz bir tasarım.
Evet, yani bahsettiğimiz arıların bal petekleri meydana getirme sistemi hiçbir şekilde taklit edilemeyen bir özellik. Yani evet. o arının gramdan daha küçük beyninde ki bir özellikten kaynaklanmadığı çok açık. Zaten Allah Kur'an'da bal arıları ise vahyettiğini bildiriyor. Hakikaten dediğiniz gibi bal arıları bakın çeşitli etraftan başlıyorlar. Evet. Kenarlardan, köşelerden başlıyorlar bal peteklerini yapmaya. Bir kere şu gösterilmiş, altıgen olması bal peteklerinin o bal mumunu en ideal miktarda en etkin şekilde kullanmalarını sağlıyor. Yani evet. beşgen, üçgen ya da karenin hepsinde bal peteği normalden daha fazla kullanılıyor. En az kullanımı, en etkin kullanımı altıgen olduğu şeklinde.
Evet.
Onun çok özel bir açısı var. Bu şekilde balın dökülmesi engelleniyor. Ve etraftan başladıkları zaman, bu çok ilginç, yani Allah'ın tam bir mucizesi, ortaya geldiklerinde hiç eksiksiz, yamasız, kesintisiz olarak birleştirebiliyorlar. Ve bütün peteklerin boyutları birbirine tıpatıp aynı. Milyonlarca yıllık fosiller var, bakıyorsunuz bal peteği fosilleri. Bugünküyle aynı büyüklükte, evet. aynı şekilde yapılmış, bugünküler de birbirine ayrı. Yani bu şu demektir, arılar milyonlarca yıldır, bal peteklerini her doğan arı, çok kısa bir ömürleri var zaten. Evet. Aynı şekilde eksiksiz ve mükemmel olarak meydana getiriyor. Şimdi siz akıllı insanları toplasak bir odanın içine, büyük bir kağıt versek, hepsinin eline kalem versek, desek ki her biriniz bir köşeden başlayın, altıgenler çizeceksiniz ve ortada birleştireceksiniz. Ya mümkün değil böyle bir şey yapılması.
Evet.
Her bir petek birbirinden çizdikleri altıgen birbirinden eğri bir olacak, bir kere farklı olacak. Cetvelle bir çizseler birbirinden farklı olacak. Ortaya birleştiğinde mutlaka bir gedik olacak, yama olacak. Tam bir kenarları birbirine denk gelmeyecek. Arılar bunu nasıl beceriyorlar? İşte sadece şu tesadüf mantığını tamamen ortadan kaldırıyor.
Evet.
Ayrıca kovanlardaki mucizeleri, mesela yabancı bir eşek arısı geldiğinde kanatlarını çırparak ısı üretmeleri, onu etkisiz hale getirmeleri, kraliçe arılarının vazifeleri, yavrularını besleyip büyütmeleri. Yani baktığınız zaman mesela dans ediyor. Dans ederek ileride bulduğu arılar çiçeklik bölgenin tam olarak rotasını ve yerini tespit ettiriyorlar. Nasıl yapıyorlarmış biliyor musun? Bilim adamları inceliyorlar bunu. Dans sırasında 8 şeklinde bir şekil çiziyorlar böyle. O şeklin yönü, arının yaptığı hareketlerin sayısı tam uzaklığını ve yerini bildiriyor. Hatta bunu güneşe oranlayarak yapıyorlar. Güneşin hareketlerini de hesaba katıyorlarmış. Güneş saniyede 4 dakikada 1 derece gibi bir yer değiştiriyor. Güneşin o anda nerede olacağı, nerede olduğu ve güneşe göre yön tayini yapıyor ve arada tam gerektiği kadar yakıt alarak oraya gidiyor. Yani yakıtı öyleymiş ki aldığı yakıt tam çiçekliğe ulaştığında, mesela birkaç kilometre uzaklıktaki bir çiçeklik bölgeye gidiyor diyelim. Tam oraya vardığında bitecek kadar. Çünkü evet, fazla olursa bu sefer fazla bal getiremeyecek. Çiçeklere kadar fazla bal getiremeyecek. Az olursa oraya ulaşamayacak. Bu sefer geri dönemeyecek. Tam olması gerektiği kadar. Nasıl biliyor bir arı bunu? Öbür arıdan nasıl anlıyor bunu? Aralarında nasıl bir iletişim var? Öbürü nasıl tam yerini, tam açısını, tam uzaklığı tayin ettirebiliyor? Çünkü görünen bir uzaklıkta değil. Gördükleri bir şey değil. Hatta bunu bulutlu havada da gerçekleştiriyorlarmış. Bulutlu havada güneşin yerini tespit ederek, ona dayanarak yaptığı danslarla tam yerini tespit ettirebiliyorlarmış. Yani burada sonsuz akıl olduğu çok açık. Allah'ın yarattığı. Nitekim Allah Kur'an'da bunu bildiriyor. Bal arısı da vahyettiğini bildiriyor Allah. Evet. Bu şekilde.
Evet. Termitler.
Termitler de biliyorsunuz bu şu anki en üstün gökdelenler var. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gökdelenler olsun, çok üst, yüksek kuleler olsun, işte uzak doğudaki yine aynı şekilde. Bunlara eşdeğer nitelikte çok büyük yapılar yapabiliyorlar. Mühendislik harikası bunlar. Evet. Ve içlerinde işte odacıkları var. Çok işte maya yetiştiriyorlar biliyorsunuz. İşte çeşitli gıdalarını biriktiriyorlar orada. Ve bunlara incelendiğinde, bakıldığında mühendislik harikası olduğu görmüş oluyor. Bu küçücük canlıların el birliğiyle hep beraber bunu yapmaları tesadüflerle açıklanamayacak, evet, bir şey öncelerin iddiasını.
Yanılır gibi değil diyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet, hocamı Sayın Abdü Noktay'a soran çok izleyicimiz var. Bugün merak ettiği izleyenlerimiz, ama sanıyorum ki İstanbul trafiğinden dolayı bugün yayınımıza yetişemeyecek, evet, gibi görünüyor. Son yarım saatlik sürecin içerisine girdik. Biz hemen sorularımızı şöyle göz gezdirmek istiyorum. Bu arada maddeden de birazcık bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz haftaki programımızda maddeyle ilgili genel bilgileri verdiğimizde bizim kanal 35 komiteli adresimize, info.net kanal 35 komiteli adresimize maddeyle ilgili çok ciddi sorular gelmişti, ama dünya hayatının beynimizde oluştuğu vazgeçilmez teknik bir gerçek. Dünya hayatı beynimizde oluşuyorsa, görüntü beynimizde oluşuyorsa, gören gözlerimiz değilse, görenin ruhumuz olduğundan bahsetmiştik, ama madde gerçeğini nasıl tam olarak anlatabiliriz?
Şimdi biliyorsunuz madde teknik olarak elektronlardan ve elektronların etrafına döndüğü bir çekirdekten. Bu çekirdek de proton ve nötrondan oluşuyor biliyorsunuz.
Evet.
Arasında çok büyük bir boşluk var. Şimdi öyle bir, şöyle bir benzetme yapalım. Şimdi elektron ışık hızına yakın bir hızda çekirdeğin etrafında dönüyor. Ama çekirdek burada duruyorsa, bir portakal büyüklüğünde bunu şey yapalım, benzetelim. Portakala benzetelim çekirdeği. Elektron ise bir fındık tanesi olarak düşünelim. Orantılı büyüklük olarak söylüyorum. Bu da buradan 10-15 kilometre uzakta tur attığını düşünmemiz gerekiyor. Bu şekilde ölçeklersek. Yani bakın, aralarında devasa bir büyüklük var. Kendi büyüklükleriyle karşılaştırdığınızda 15 kilometre gibi bir uzaklık. Bu ne demek? Elektron zaten çekirdeği görmüyor. Birbirlerini çekmeleri nasıl bir güçle oluşmuş tabii ki? Ve bu biliyorsunuz kainatın var olmasından itibaren 14 milyar yıl boyuncadır hiçbir şekilde bozulmamış bir bağ bu. 14 milyar yıl boyunca elektronlar çekirdeklerin etrafında hızlı bir şekilde dönüveriyorlar. Aralarında çok büyük bir boşluk olduğu kesin, net. Adnan Bey'in de bahsettiği gibi önceki programlarda madde şeffaf.
Evet.
Gerçekten de yani biz burada kırmızıyı, maviyi, siyahı renk olarak görürken aslında bunlar fotonların çarpıp döndüğü sırada titreşimlerindeki frekans değişikliğinden kaynaklanan, gözümüze sonra çarpan farklı foton gruplarının oluşturduğu bir elektrik sinyali değişikliği. Yani bir algıdan başka hiçbir şey değil rengin olması. Ya da işte maddenin orada bulunması aynı şekilde bir şeyden, algıdan başka hiçbir şey değil. Dokunduğunuzda parmağımızın ucundaki bulunan elektronlar aslında kitabın üzerindeki, kitabı oluşturan elektronları itiyorlar. Değen bir şey yok. Maddede bir boşluk, az önce bahsettiğim gibi, ve şeffaf. Yalnızca bizim beynimizde oluşan bir algı dış dünya.
Peki zamanla bir algı mı?
Zaman da yine aynı şekilde bir algı. Çünkü bunu ünlü fizikçiler, özellikle kuantum fizikçileri zaten ifade ediyorlar. Einstein de yine aynı şekilde. Diyorlar ki yalnızca an vardır diyorlar. Bizim hafızamızdaki anların birbirince ardı ardına geliyor olması zaman algısını oluşturuyor diyorlar.
Evet. Yani bu tabii teknik bir gerçek. Yani böyle galiba iman gibi bir konu değil. Mesela biz nasıl gördüğümüze baktığımız zaman bu bilimsel bir gerçek. Hatta bunu lise öğrencileri bile artık biliyorlar. Fotonlar geliyor gözümüze. Gözümüze değen fotonlar retinadaki bazı proteinleri aktif hale getirerek elektrik sinyallerine dönüştürülüyor. Bu elektrik sinyalleri beynimizin arka bölümündeki görme bölümüne geliyor. Şimdi görme bölümü, beynimizin içi kapkaranlık. Beynimizin içinde ışık falan yok. Sadece elektrik sinyalleri var bu kapkaranlık yerde. İşte bu kapkaranlık yerde elektrik sinyalleri böyle capcanlı, derinliği olan, hareket eden, rengarenk bir görüntüye dönüştürülüyor. Aynı şey duyduklarımız için de geçerli. Dışarıda hava titreşimleri var. Hava titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürülüyor. Yani dışarıda ses yok bizim duyduğumuz anlamda. Bu elektrik sinyalleri beynimizde sese, melodilere, müziğe dönüştürülüyor. Aynı şekilde dokunma için de geçerli. Biraz önce Cihat Bey de anlattı, elektronların birbirine itmesi olarak söyledi. Yani dışarıda renk yok, dışarıda ses yok, dışarıda şekiller yok. Bunlar tamamen beynimizin içinde, hücrelerin içinde, beynimizin içindeki görme merkezinde, duyma merkezinde ve dokunma merkezinde beynimizin elektrik sinyallerini dönüştürmesinden oluşan algılar. Evet. Yani dolayısıyla biz hiçbir zaman maddenin dışarıdaki aslıyla muhatap olamayız. İnsan şu an tabii şu ortaya çıkıyor, çok açık bir gerçek. İnsan hayatı boyunca hiçbir zaman beynindeki görüntü merkezinin, beynindeki küçücük bir sahanın dışına çıkamaz. Bütün hayatını bu beynindeki küçücük bir alanda yaşamaktadır. Tabii ortaya çıkan en önemli gerçek de şu oluyor o zaman. Beynimiz içi karanlık olduğuna göre ve elektrik sinyalleri böyle üç boyutlu bir görüntüye dönüştüğüne göre bu monitörde bunu seyreden bir ayrı göz olması lazım. İşte bu bizim Allah'a bahşettiği ruhumuzdur. Yani bu maddenin tamamen dışında, darwinizm ve materyalizm kökten kaldırıyor çünkü. Evet. Ve biz maddenin aslında hiçbir zaman ulaşamayız. Yani Cihat Bey anlattı, maddenin kendisi zaten bilimsel olarak büyük boşluklar var. Bir rengi yok, saylam hatta. Dışarıda ses yok, dışarıda görüntü yok. Bu tamamen beynimizin, zihnimizde oluşuyor bizim. İşte bunu algılayan ruhumuz ve Allah'ın bize bir monitöre bu görüntüyü veren bir güç var. O işte ona biz Allah diyoruz. Allah bize bu monitöre bu görüntüyü veriyor ve bizim ruhumuza bunu algılattırıyor. Zamanı biraz önce bahsettiniz. Bir algıdan ibaret şundan dolayı hafızamızda belirli bilgiler var. Mesela siz buraya geldiniz. Evet. Kapıdan girdiniz. O anki bilgi var. Sizin çocukluk bilgileriniz var. Okula gittiğiniz, biyoloji eğitimi gördüğünüz bilgileriniz var. Bu kapıdan girme bilginiz var. Ve şimdiki biraz önceki konuşmalarımız ve şimdiki evet. konuşmalarımız var. İşte hafıza içindeki verilen bu bilgilerin kıyaslanmasından zaman algısı ortaya çıkar. Evet. Yani bu da bilimsel bir gerçek. Einstein mesela izafiyet teorisini geliştirdiğinde bunu net olarak söylüyor. Belli hızların üzerine çıkıldığında zaman kısalır ve uzalır, daralır. Hatta çok üstüne çıkarsanız o hızın teorik olarak zaman geriye de işler. Evet. Dolayısıyla mutlak zaman diye bir şey yok. Zaman bir algıdan ibaret, algılayan varsa zaman vardır. Allah katında işte bu bizi şuna götürüyor. Allah katında zaman yok. Allah zaman boyutunu, hafızadaki bu bilgilerin kıyaslanması özelliğini insanlara vermiş. Kendisi bunların hepsinden münezzeh. Allah zamandan, mekandan münezzeh. Mekanın görüntüsü de insanın zihninde olan bir algıdan dolayı dışarısı yok. Mesela bu oda mı bizim içimizde, biz mi odanın içindeyiz dediğimiz zaman oda bizim içimizde. Evet. Biz bir boşluk var, onun içinde hareket ediyoruz, görüntüleriyle muhatabız hep. Fakat aslında bunu asla ulaşamayız, bilemeyiz dışarısını.
Üç boyutlu görüntü de yine beyinde bir algıdan başka hiçbir şey değil. Şundan dolayı tek bir gözümüz olduğunu düşünürsek zaten retinanın üzerine düşen görüntü bir perdede iki boyutlu bir görüntüden başka hiçbir şey değil. Yani iki tane iki boyutlu görüntü var. Bu iki tane iki boyutlu görüntü beynimizde üç boyutlu görüntü haline geliyor, yorumlanıyor. Buna paralaks görme sistemi deniyor. İki farklı açıdan göründüğünde, görüntülerdeki ufak bir değişiklik beyinde bu üç boyutlu görüntü algısını oluşturuyor.
Evet. İşte bunu ben Adnan Bey'den ilk dinlediğim zaman benim bütün hayatımı değiştirdi. Çünkü bu konu Allah kesin iman ettirten bir konu. Yani Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu, her şeyi kapladığını, kuşattığını, ki Allah ayetlerde bunu belirtiyor. Nereye dönseniz Allah'ın yüzü orasıdır diyor. Allah'ın kürsüsünü her şeyi kuşattığı, kapladığını bildiriyor. tabii bu materyalistleri çok rahatsız ediyor. Yani maddenin mutlak var olduğunu ve maddenin dışında bir yaratıcının olmadığını iddia eden materyalistler için bu çok acı bir gerçek. Acı bir gerçek demeyelim de materyalizmi ortadan kaldıran bir gerçek, kesin bir gerçek. Çünkü maddenin dışarıdaki aslında biz hiçbir zaman muhatap olamıyoruz ve zihnimizin içinde yaşıyoruz.
Evet.
Dolayısıyla bu materyalizm kökten kaldırıyor. Materyalizm biliyorsunuz maddeyi mutlak kabul eder. Bakın bunlar en çok rahatsız olanlardan biri de komünizmin kurucusu olan Lenin. Lenin diyor ki, uyarıyor komünistleri, diyor ki aman diyor bundan diyor kaçınalım diyor. Bakın şöyle diyor, duyularımızla algıladığımız nesnel gerçekliği bir kere yatsıdın mı kuşkuculuğa, agnostisizme, öznelciliğe, subjektifimize kayacağından dini inanca karşı kullanacağın tüm silahları yitirirsin. Bu da dini inancın istediği şeydir. Parmağını kaptırdın mı önce kolun gider sonra tüm benliğin gider. Yani bu konu Darwinizm ve materyalizmin de üstünde, Darwinizm materyalizmi yerle bir eden bir konu. Zaten mesela o zaman tabii Darwinizmin ne iddialarının anlamı kalıyor. Mesela laboratuvarda diyorlar biz şunu şunu yaptık. Laboratuvarda bir şey yaptığını iddia eden insan tamamen zihninin içindeki laboratuvara girer, zihninin içindeki laboratuvardaki işlemleri yapar.
Evet. Ama o küçücük mercimek tanesi kadar yerde aslında bizim dünyamız, evet, dünya elimizdeymiş gibi, evet, düşünüyoruz, evet, değil mi?
Allah çok önemli bir kanıtını yaratmış, rüyalarımız. Evet. Yani bunu kimse aksini iddia edemez. Mesela her insan rüya görür. Rüyasında değişik ortamlarda bulunur, rüzgarın esmesini hisseder, güneşin sıcaklığını hisseder, dokunur, acı duyar, yaralanır, kaçar, kovalanır, itiş kakış olur bazen biliyorsunuz. Evet. İnsanlarla konuşur, yepyeni insanlar yepyeni ortamlarda bulunur. Uyandığında bunların hiçbirisi yoktur.
Evet.
Ama o an söylense insana, bak deseler sen bu var mı? Var olduğundan emindir. Çünkü dokunuyorum der, konuşuyorum der, hissediyorum der. İşte tıpkı bunun gibi dünya hayatı peygamberimiz bir rüya olduğunu, uyandığında öldüğümüzde bundan uyanacağımızı bildiriyor.
Evet, yaşadığımız her saniyede geride kaldığı için, yaşadığımız için yok aslında.
Evet.
Evet, bir an olarak Allah katında bir an olarak yaratılmış bizim bütün kaderimiz.
Evet, bu kader teslimiyetin önemi de aslında ortaya çıkıyor,
evet,
değil mi?
Evet. Yaşadık her şeyi yaratanın yüce güç sahibi, üstün güç sahibi, üstün akıl sahibi bir yaratıcı Allah olduğu gerçeği çıkmış oluyor.
Evet.
Bize gösterildiği her şeyi anlamış oluyoruz, öğrenmiş oluyoruz. Ve burada her şeyi değiştirecek olanın, her şeyi yaratanın yine Allah olduğunun farkına varmış oluyoruz.
Bakın bir Allah bir ayette şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Biz her şeyi kader ile yarattık diyor. Bakın her şeyi, yani kainattaki bir atom, bir elektron, insanlar, canlılar, ağaçlardaki yapraklar hepsi bir kader üzere yaratılmışlar.
Peki neden kadere teslim olmaktan bu kadar çok korkuyor insanlar?
İnsan istese de istemese de kadere teslimdir zaten. Allah bir ayette bunu bildiriyor. Her şeyi istese de istemese de Allah'a teslim olmuştur diyor Allah. Sadece insanın Allah'ın bizden beklediği Allah'ın gücünü, kaderin varlığını kavramak. Yani kavramak derken biz Allah'ın tabii bildiği gibi bilemeyiz kaderi.
Evet, kaderin varlığını, evet, kavramaktan neden bu kadar rahatsız oluyorlar diye sormam gerekiyordu aslında. Bakarsanız soruyor.
Aslında bu çok rahatlatıcı bir şey. Bakın Üstad Said Nursi'nin bir anlatımı var bu konuyla ilgili. Mesela diyor bir insan diyor gemide diyor seyahat ettiği zaman diyor yüklerini bırakır diyor. Ya kimse elindeki bagajları, mesela bagajlarımızın olduğunu düşünelim. Kimse elinde tutmaz onları. Çünkü zaten gemi bir yere gidiyor. Belli bir yere gidiyor. Onu taşımak çok akılsızca olurdu, değil mi? İşte kadere teslim olan insan zaten istese de istemese de kadere teslim olduğu için onu bilen bir insan bütün yüklerini bırakır. Çok büyük bir lükstür yani kaderi bilmek, kader gerçeğini bilmek Allah'ın son derece büyük bir lütfudur ve lüksüdür aslında insanlara. İnsan bunu bildiği zaman çünkü her şeyden ayrı. O zaman ne yarın korkusu kalır, ne gelecek korkusu kalır. İnsan sebeplere sarılır tabii, evet, ki. Mesela ben hastalandım. Fakat bunun Allah'tan olduğunu biliyordum. Ben daha doğmadan benim hastalığımın yaratıldığını ve sonucunun belli olduğunu biliyordum. Belki ölümle sonuçlanacak. Tabii bilemiyorsunuz siz önceden. Bizim için öncesi var zaten. Allah biliyor ama sonsuzlukta yaratmış onu. Allah dilerse ölümle sonuçlandırır. Dilerse şifayla sonuçlandırır. Dilerse dilediği şekilde sonuçlandırır. Ben bütün bunları biliyordum. Hiçbir zaman bundan bir beyse kapılmadım. Hatta benim için hayırlı olduğunu da biliyordum. Allah sonsuz hayatımızda bunu yaratmış bizim. Sonsuzluk başlamış durumda zaten şu anda. Kaderi bilmek ise çok büyük lüks. Tabii ki ben dünyanın en iyi hastanelerine gittim. En iyi doktorlara, kemoterapiler aldım. Yani insan tabii ki sebeplere sarılır. Fakat o işin olup olmaması geleceğimizi kontrol eden Allah'ın kontrolündedir tamamen. Sonsuz güç sahibi Allah'ın kontrolündedir. İşte bu insana müthiş bir ferahlık getiriyor. O zaman bütün yükleriniz kalkıyor. Ne gece yarın korkusuyla uyuyamamazlık kalıyor, ne neler olacak korkusu kalıyor. Her şey belirlenmiş bir kader üzere yaratılmış Allah tarafından. Bu da müthiş bir lütuf insan için.
Şimdi o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ben kendi hayatımda da yaşadım bunu. Özellikle bu programlardan sonra çok fazla strese giren, işte her şeyi kendime dert eden bir insan şeklinde yaşamaya devam ederken düşünmeye başladığınızda aslında her şeyin çok daha kolay bir şekilde gerçekleşebildiğini görüyorsunuz. Ama sizdeki bir değişime çevreniz gördüğü zaman bunların çok büyük rahatsızlık duyuyorlar. Peki buna nasıl bir çözüm bulmak
istiyorsunuz? Sizin mutlu olmanızı istemiyorlar demek ki.
Tabii Allah, bakın Allah'a inananlar ve inanmayanları yaratan da Allah'tır neticede. Hazreti Adem'den derdi bu böyle olmuştur. İnanmayan insanlar her zaman olacaktır. Allah'ın bir sünneti ve kanunudur bu. Ki böylece inanan insanların da imanı test edilir, denenmiş olur. Mesela Darwinistler var. Bazen öyle oluyor ki siz bütün delilleri getiriyorsunuz. Hiçbir şekilde kabul etmemek, Allah'ın varlığına karşı çıkmak ve tesadüfe inanmak gibi bir saçmalığa kapılabiliyorlar. Getirdiğiniz bütün delillere rağmen bak diyorsun yavrum diyorsun. Yani tesadüf olmuş mu çocuğa soruyorsun yani tesadüf olabilir mi diye hayır olamaz diyor. Koskoca böyle saçlı sakalı birbirine karın kıllı kılıçıklı adamlar tesadüfen ulaşabileceğini iddia ediyorlar. Laboratuvarlara girip bunun öyle olduğunu kanıtlamak için yıllarca orada oturuyorlar. Allah'ın varlığını göre. Tabi bu Allah'ın kanunu aslında. Allah da o insanları onun üzere yaratıyor. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Yani biz sadece Allah dilediği şeyleri dileyebiliriz.
Evet. Bu arada bir mail gelmiş. Sayın konuşmacılar bizleri bilgilendiriyorsunuz. Teşekkür ederim diyor. Yeşim Temiz. O masada çok değerli doktorumuz Sayın Cevat Babuna'yı da izlemek isteriz demişler.
Cevat Babuna biliyorsunuz benim babam.
Evet.
Cevat Babuna programlar yapıyor daha önce televizyonlarda. Adnan Bey'in kitaplarından o programları hazırlıyordu. Adnan Bey hatta bütün gereken materyali, malzemeyi gönderiyordu, yönlendiriyordu. Hatta bir kitap yazdı. Adnan Bey'in kitaplarını olduğu gibi kopyaladı. Üzerine bilimden imana kendi adını koydu. Adnan Bey hastalandığında bakın bir kere şöyle olmuştu. Yere yığıldı. Hakikaten bir gün haber geldi. Ben o sırada evde değildim de kardeşlerim vardı. Yere yığıldığı haberi geldi. Şundan dolayı yere yığılmış. Kalpte bir blok oluşuyor. Şimdi kalp mükemmel bir organ. Elektrik sinyalleri üst tarafta oluşur, alt tarafa iletilir ve bütün kalp çok büyük bir nizam intizam içinde kasılır. Bu üzerinde yukarıda oluşan elektrik dalgası aşağıya iletilemediği için, bir blok oluştuğu için rahatsızlıktan dolayı kalp kısa bir süre durmuş ve bundan dolayı yığılmış. Hı. Bunu Adnan Bey öğrendiği zaman kendisi hastaneye gitmeyi kesinlikle reddediyor. Hayır bir şey yok, bir şeyim yok diye böyle bu şekilde kardeşlerim ısrarına rağmen. Adnan Bey öğrendiğinde kesinlikle kabul etmemiş böyle bir şeyi. Ve kardeşlerimle zorlayarak yani böyle ambulansını da göndererek zorla hastaneye göndertmiş. Hastaneye gitmese ölüyormuş. Hastanede acil pil takıldı, kalp pili takıldı. Çünkü bir daha blok oluştuğunda kalp pili devreye giriyor hemen ve kalbin durmasını engelliyor. Yani kalp çok hassas bir şey. Birkaç saniye çalışmadım zaten hayat ölümle sonuçlanabiliyor. Çok rahat bir şekilde. Hayatın kurtulmasına vesile olmuştu. Daha sonra bypass ameliyatı geçirdi. Adnan Bey arkadaşlarını hastaneye göndertti. Hiçbir akrabası bakın kan vermedi babamın. Orada kan gerekiyor. 6 üniti aynı kan grubundan. Hiçbir akrabasının kılı bile kıpırdamadı. Babam, pardon Adnan Bey 6 tane arkadaşından ricacı olup aynı kan grubundan. Bunların bu giden arkadaşlardan önemli bir kısmı Cevat Babuna'yla hayatlarını hiç görüşmemişlerdi bile. Evet. Ama seve seve yaptılar Allah rızası için. Gittiler onun için kan verdiler. Şimdi böyle bir durumda kalkıp biliyorsunuz mahkemeye geldiler. Yalan tanıklıkta bulundular. Hiçbir mağduriyetleri olmadığı halde. Diyorlar ki bizim çocuklarımızı yani ben şimdi çocuk derken ben 40 yaşının üzerinde bir insanım. Yani beni kim yani böyle bir şey? Zaten altlı üstte oturuyorduk biz. Mahkemeye gelip tabii yalan tanıklıkta bulunmaları tabii son derece yanlış. Yani bu şekilde bir şeye girişmelerinin sebebini biz gerçekte arka planını da biliyoruz aslında. Bakın bugün iddia edilen Ergenekon terör örgütü diye bir iddia edilen Ergenekon terör örgütü var. Biliyorsunuz evet. Davası devam ediyor.
Evet.
Bu bakıyorsunuz Ergenekon terör örgütünün bazı üyeleri, bazı mensupları, tutuklu sanıkları, gözaltına alınanların Bilim Araştırma Vakfı'na karşı çok önemli bir faaliyetleri var. Bu iddianameye de geçti. Mesela bakıyoruz Emin Şirin var. Emin Şirin lobit görevlisi olarak gözaltına alındı. Sonra bırakıldı Ergenekon davasında, iddia edilen Ergenekon terör davasında. Mahkemeye ailelerle birlikte geldi. Bunların telefon konuşmaları iddianameye yansıdı. Bakıyorsunuz Adil Serdar Saçan var. 1999 yılında yapılan operasyonda emniyet biriminin başındaki kişi biliyorsunuz işkence gördüler. Benim eşim de işkence gördü. Kız kardeşim orada işkence gördü. Hatta sakatlandı. Bütün Bilim Araştırma Vakfı mensuplarına işkence yapıldı. 216 yılda işkence davasında yargılanıyor. Ve Ergenekon iddia edilen Ergenekon terör davasının tutuklusu. Bakıyorsunuz İçişleri Bakanı dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan. Saadettin Tantan'ın Ergenekon iddianamesi, iddia edilen Ergenekon terör iddia, örgütünün iddianamesine şu ifadesi geçiyor. Ben diyor Mason Ergenekon pardon PKK ile bir benzetme yapıyor ve kamuoyuna bir infial meydana getiriyor.
Evet. Selamun aleyküm. Hocam geldi. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
Hocam hocam.
Hocam bir zoom yapacağım bu benim.
Hocam izleyicilerimiz çok merak ettiler. Siz nerede kaldınız?
Dünyanın en şerefli. Gel seni şunun içine koyayım da rahat et.
Hoş geldin.
Maşallah.
Hoş geldin pamuk. Yoksa yumağın yavrusu mu?
Çok şeker bir şey.
Pamuk dünyanın en şerefli kedisidir. Sen onun için ya rahat et.
Evet, misafirimiz var bugün yayınımızda.
Şundan alalım. Bu sefer.
Gezecek gibi sanki ya. Hocam. Evet.
Gelsin gelsin.
Hoş geldin.
Pamuk çok
hoş geldin.
Doktor hocam ne anlatıyordu bak.
Estağfurullah. Ergenekon iddia edilen Ergenekon terör örgütünün bazı mensupları nasıl Bilim Araştırma Vakfı'na karşı faaliyet gösterdiklerini anlatıyordum. Aile konusuna girmiştik. Cevap da buna neden masada olmadığını sormuşlardı. Ben de sizin onun nasıl hayatının kurtulmasına vesile olduğunuzu anlattım. Sizin kitaplarından yararlanan programlar yaptığını ve İdari Ergenekon terör örgütünün Bilim Araştırma Vakfı'na karşı nasıl faaliyet gösterdi. Yeni işlerinde birlikte mahkeme verip yalan tanıklıkta bulunduklarını anlatmıştım.
İddia veren Ergenekon.
İddia
veren, evet.
Ben 80'lerden beri bizden uğraşır. Evet. Yani biz de bildik bile uğraşır. İddia veren Ergenekon örgütü. Kur'an'da da var ya, ellerinden geleni aklarına koymasınlar. İnşallah. Ellerinden geleni yapsınlar. Hodri meydan.
İnşallah.
Beşer beşer, onar onar, yüzer yüzer yansınlar. Evelallah. Sonuna kadar bu mücadele devam edeceğiz inşallah.
İnşallah. Evet.
Hocam nasılsınız?
Allah'a hamdolsun. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz.
Maşallah.
İzleyicilerimiz çok merak ettiler. Siz nerede kaldı hocamız dediler.
Şimdi
efendim.
Neyse var bir hayal.
Güzel haberler var galiba anladığım kadarıyla ama Pamuk beni rahat bırakmayacak gibi görüyor
musun? Pamukcuğum gelir misin bir tanem?
Ben bunu alıp İzmir'e götürmek istiyorum hocam.
Ablası gördüm ben. Abisinin ayrılamaz o. Ah canım ciğerim benim. Ah benim tatlım. Ah dünyanın en güzeli, en şekeri, en pamuğu.
Evet, izleyicilerimizden evet, dinliyorum ki şu kadar da mutlu oldular.
Tatlı da.
Evet, biz devam edelim mi?
Şimdi bir şu an sevmem işte biraz kısım.
Devam ediyoruz. Baron var. Türkiye'deki evet. Büyük medya grubunun medya gruplarından birisinin başında olan kişi. Bakıyorsunuz bütün medya grubuyla Bilim Araştırma Vakfı'na karşı yoğun faaliyetleri var. Kendisi üst düzey bir mason. Gene mason olan bir gazeteciyi kullanıyor. Bakıyorsunuz her devrin adamı var. Çeşitli partilerde görev almış. Bazı devlet kuruluşlarıyla bağlantılı olarak Bilim Araştırma Vakfı'na karşı faaliyetleri var. Yine kendisi bir mason. Muhafazakar kesimin içindeki bir mason. Joker olarak kullanılıyor. İddia edilen Ergenekon terör örgütü tarafından. Ataman Yıldırım İddia edilen Ergenekon terör örgütünün tutuklu sanıklarından, kurduğu internet siteleriyle Bilim Araştırma Vakfı camiasına karşı faaliyette bulunmuş. Yani açık bir faaliyet var Bilim Araştırma Vakfı'na. Çünkü Adnan Bey'in hayatına baktığınızda fikir suçlusu olarak yazdığı bir kitaptan dolayı önce
fikir suçlusu olduğum iddia edildi.
Evet.
Ben merak ettim sonra.
Evet. Yani söylediği bir cümle
ya,
dolayı.
Evet.
Ya. Türk milletinin İslami milletindirim dediği için sırf bu cümleden dolayı 9 ay hücre hapsi, yani çok büyük bir zulüm.
Çok
ve 10 ay 14A gibi azılı, yani kontrolden çıkmış hastaların bulunduğu ve 7 kişinin bulunduğu bir ortamda adli tıplar ayağından zincirli olarak tutuluyor. Tabi Adnan Bey çok tevekküllü bir insan, hep Allah'ın yaptığını bilerek bu şekilde. Çünkü Allah'ın peygamberlerini Kur'an'da biz görüyoruz. Deli iftirası attığı zaten Allah'ın sünnetinde olan bir şey. Aslında çok güzel bir alamet bu şekliyle. Ama çok büyük bir zulüm var tabi. Ardından beraat tabi veriliyor. Askeri Gata Gülhane Askeri Tıp Akademisi verdiği raporla bütün bunları ortadan kaldırıyor zaten.
Evet, hem ruhen hem bedenen tam sağlıklı sahte delin rapor verildi. Bir de üst ihtisasla da indi, ayrıca bozulmuştu.
Evet.
Verdikleri raporu bozdular.
Ayrıca
buyur devam et. Güzel.
Ben şahidim zaten. Yani o dönem bütün doktorlar Adnan Bey'i akın akın görmeye gidiyorlardı. Biz tabii ki hem doktoruz, ben hem beyin cerrahıyım. Zaten
görünce Adnan Bey'in aklı, üstün ahlakı, biz orada şahit olmuştuk. Yani hastalığa, yani uzaktan yakından ilgisi olmadığını, o dönem oraya giden bütün tıp fakültesi öğrencileri, şimdi hepsi yetişmiş doktor, kimi profesör, kimi doçent, herkes şahit oldular, biliyorlar. Hatta doktorlar çok etkilendiği için dönemin başhekimi Yıldırım Aktun'a doktorlarla ve hemşirelerle görüşmesini özel bir tamimle yasaklamıştı Adnan Bey'in o dönem. Daha sonra 91 yılına geliyorsunuz, narkotik büroden polisler bir gün Adnan Bey'in Ortaköy'deki evine baskın yapıyorlar. 16 tane polis memuru odaya giriyor. Kütüphanenin belli bir rafına gidiyorlar. Hemen bir kitabı açıyorlar. İçinden kokain paketleri çıkartıyorlar. Evin geri kalanını hiç aramadan Adnan Bey'i alıp gözaltına alıyorlar. Gözaltına alındıktan 72 saat sonra alınan kan örneğinden 5 mikrogram litrede kokain. Yani bu fili bile öldürecek bir doz deniyor. Zaten 24 saat içinde kokain kandan temizlenir. Eğer kullanılmış olsa güya. Tabii bundan şu anlaşılıyor. Yemeğinin içerisinde gözaltındayken verildiği ortaya çıkıyor. Hakim bunu derhal anlıyor zaten. Ve derhal beraat veriyor bunun üzerine. Adli tıptan alınan raporlar var konunun uzmanlarından o dönem. Devam ediyorsunuz. 1999 yılına geliniyor. Ve çok büyük bir polis operasyonu yapılıyor. Bizim arkadaşlarımız bizimle eve gelmişlerdi aynı dönem. Adnan Bey ve arkadaşları, yine Bilim Araştırma Vakfı mensupları, 90'a yakın kişi gözaltına alınıyor. Gözaltında müthiş bir işkenceye tabi tutuluyorlar. Bu bilimin başında Adi Serdar Saçan var. Ergenekon'u biraz önce anlattım. İddia edilen terör örgütünün sanıklarından şu anda. 216 yılla yargılanıyor ve başka arkadaşları da var. O dönem memur olanlardan bazıları. Aynı dönemden memur olarak bu Organize Suçlar Şubesi'nde yine işkence davasında Bilim Araştırma Vakfı'na mensupları işkence yapmaktan yargılanan Serdal Akça isimli bir başkomiser de var. Serdal Akça isimli başkomiser yeni bir dava açılma aşamasına gelindi. Yine böyle uyurma, bir takım delilleri güya yapılmış gibi bir araya toplayarak Serdal Akça bu dava ile ilgili kişilerden polis emniyette sorgulayan kişi. Şimdi bu çok garip. Yani o dönemden bulunan Adi Serdar Saçan döneminden işkence davasında yargılanan, üstelik beni tehdit eden ve tehdit ettiği için beni işkence davasına gelmiştim ben orada kız kardeşlerimi izlemek için. Kız kardeşlerimden bir tanesi müşteki olarak bulunuyor işkence davasında. İşkence görmüşü birinden sakatlandı. Çıkışında beni tehdit etti. Bunun üzerine bir dava açıldı. Şu anda davalıyız, yani yargılanıyor bu davada. Böyle birinin tekrar bile bir işkence davasında hasım olarak Bilim Araştırma Vakfı karşısında yargılanan birisinin aynı ikinci bir dava için bir takım kişileri sorgulayıp yeniden fezleke düzenlenmesi tabii çok manidar. Evet. Olması gereken bir durum diye düşünüyorum. Benim kendi şahsi kanaatim bu. Baktığınız zaman tabii çok ortaya çıkan gerçek şu. Bir sürü Ergenekon tutuklusu, sanığı, iddia edilen Ergenekon terör örgütünün Bilim Araştırma Vakfı'na Bilim Araştırma Vakfı'na karşı yoğun faaliyetleri var. İddianameye geçmiş. Kimi diyor ki masonlara, mason belgesi var. Masonlara karşı sadakatim, Adnan Oktar'a karşı faaliyetlerimle gösterdim diyor.
Evet. Bunu diyen kimdi?
Bunu diyen Ümit Sayın.
Evet. Doğru. Evet.
Ki biliyorsunuz sizin darbinizme karşı olan faaliyetlerine karşı yoğun faaliyeti vardı. Ondan çok rahatsız olarak böyle bu şekilde faaliyete girmişti. Dönemin İçişleri Bakanı PKK terör örgütüyle ne alakaysa bir benzetme yapıp kamuoyunda infial meydana getirdi ve bu tutukluk sebebi oldu o dönemde. Daha gözaltındayken yapıldı,
evet,
bu.
Evet, infial nedeniyle tutuklamış. Yani basın çok fazla haber yaptı. Evet. Yoksa hakim dedi, yani adam baktı. Ben konu nedir dedim. Ne diyorsun dedi. Ben konu nedir efendim söylersen dedim. Haklısın dedi hakim. Haklısın. Ama infial var dedi. Tutuklamak durumundayım dedi. Hatta evet, tekrar tekrar söyledi. Yani böyle özür diler gibi. Yani çok saygılı bir insandı. Çok nezaketli bir insandı. Birkaç defa daha sonra tutuklama, efendim rahat olun siz dedim ben, yani hiçbir mahsur yok, gönlünüz rahat olsun, öyle olması gerekiyorsa öyle olsun dedim. Yani hakimin üzüldüğü hissediliyordu, yani çok rahatsız oldu, uslubunda anlaşılıyordu ama infial olduğu için dedi mecburum dedi tutuklamaya. Dedi. O dönemde de basını yönlendirenler de malum
kişi
yani, evet. Evet.
Tabii yargıya ağır bir baskı oluşmuştu. Zaten iki tane Ergenekon, İdari Ergenekon terör örgütü şüphelilerinden Adnan Akfırat'la Ümit Sayın arasındaki görüşmelerde diyorlar ki Saadettin Tantan'a biz istediğimizi yaptırabiliriz. Dilersek onu yapar diyorlar. Yani olay çok açık aslında.
Evet. Olay çok açık ve net bir şekilde ortadaydı ama hocam hiçbir zaman bu yaşadıklarından rahatsızlık duymadı. Ve bunu çok güzel dile getiriyor aslında, değil mi? Yağmur gibi gelsin üstüme arka arkaya.
Bu ahir zamanın süsü. Bunlar güzelliği. Biz bunları ileride iftiharla anlatacağız.
İnşallah.
İftiharla bunları bir hatıra olarak dile getireceğiz. Bunlar olmasa ahiretin güzelliği de oluşmaz. Yani cennete inşallah bunlar sebeptir.
İnşallah.
Çünkü Hazreti Eyyub'a bakıyoruz. Allah çeşit çeşit dertle, hastalıkla onu imtihan ediyor. Ya Rabbi diyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytandan bana bir azap dokundu. Ve Cenab-ı Allah'a sığınıyor. Allah bir katını daha diyor ona nasip ettik. Hazreti Süleyman'da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, diğer bütün peygamberlerde hepsinde bir çile olmuştur. Hepsinde bir zorluk olmuştur. Hazreti Yusuf'ta olmuştur. Hazreti Yusuf biliyorsunuz hiç kadınların kaprisi yüzünden, evet, o kadının azgınlığı yüzünden 7 yıl hapiste yatmıştı. Evet. Bakın, kadın kaprisinin çirkinliği, yani cahiliyedeki dinsiz bir insanın, ahlakı bozuk bir insanın, kişiliği bozuk bir insanın, yani her dinsiz ahlaksızdır anlamında demiyorum da, yani o kadın ahlaksız. O kadar madem seviyorsun, sevdiğin bir insanın 7 yıl hapiste yatmasını nasıl istiyorsun sen? Değil mi? Yani kadınlardaki, bir kısım kadınlardaki o çılgın ruhu, o bazı insanlarda olan vicdansızlığı Kur'an vurgulamış oluyor. Ama Hazreti Yusuf oradan aslan gibi çıkmıştır maşallah.
Evet.
Sonra da sultan oldu maşallah. Ve çok büyük nimetler verdi Allah ona. Muazzam bir güzellik verdi. İlk başta hiç dikkat çekmeyen bir insandı. Ama çile onu güzelleştirdi. Kadınlar onu gördüğünde nefesleri kesiyordu Hazreti Yusuf'u gördüklerinde. Yani müthiş etkileniyorlardı. Şeytanın Allah'a sığınırım, Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir melektir herhalde diyorlar. Yani acayip etkileyici bir insan. O kadının da o kadar gözünün dönmesinin nedeni Hazreti Yusuf'un etkileyiciliği. Çok çok etkileyici bir insan maşallah. Allah bir ona özel güç vermiş. Yani bu sadece etle kemikle tarif edilen bir şey değildir bu. Yani akılın insandaki etkileyiciliğine Kur'an dikkat çekiyor. Yani kadında diyor akıl, akıllı bir kadın çok etkileyicidir. Ama akılsız bir kadın ne kadar güzel olursa olsun etkileyici olmaz. Akıllı bir erkek de çok etkileyicidir. Yani ne kadar güzel olursa olsun akılsız bir erkek kadını iter. Yani gıcık olur, böyle lan sığır gibi görür. Yani her hareketine bir tiksinti gözüyle bakar. Ama akıllı insanda Allah muazzam bir derinlik meydana getirmiştir. Yani tarif edilemeyen bir güç vardır ve bu mucizedir bu.
Evet.
O çok etkiler kadınları. Kur'an buna dikkat çekiyor.
Evet. Hocam siz geldiniz, mailler arka arkaya öyle bir gelmeye başladık ki maşallah izleyicilerimizin soruyorlardı size. Bu arada geçtiğimiz günlerde yaptığınız programlar içinde bilgisayar için Dabetül Ars dediniz demiş, evet, bir izleyicimiz. Bu beni çok etkiledi. Böyle hiç düşünmemiştim diyor.
Evet.
Sayın Melike Bulut, ben de ilk duyduğumda açıkçası aynı tepkiyi göstermiştim. Hocamıza anlatacağım bu konu. Sizleri de, evet, biraz dinlendiriyorum yormuştuk.
Da Betül Arts Kur'an'da geçiyor. Evet. Evet. İnşallah. Ahir zamanda dinin zayıfladığı dönemde muhtemelen Mehdi döneminde Mehdi'ye yardımcı olacak, Hazreti İsa'ya yardımcı olacak mübarek bir varlık.
Evet.
Bu yerden mamul olan, insanlara hitap eden, insanlara hakikati, gerçeği anlatan bir varlık ki bunun neden mamul olduğunu da Allah bize belirtiyor. Yerden mamul diyor. Yani bakır, kobalt, çinko, alüminyum, silisyum, bilgisayarı incelediğimizde bu maddelerden oluştuğu anlaşılıyor. Ve insanlara hitabetinden bahsediyor Cenab-ı Allah. Rivayette de her yere girecek diyor. Her eve girecek. Hatta göğe kadar uzanacak diyor. Göğe kadar. Yerin altına dahi girecek diyor. Hakikaten yerin altında, evet, çalışan insanlar internete girdiklerinde çok rahat bilgisayardan her şeyi okuyup dinleyebiliyorlar. Ve dini konuları, İslami konuları çok güzel kavrayabiliyorlar. Uçakta olan insanlar da bilgisayardan çok rahat her şeyi izleyebiliyorlar. Ve dünyanın her yerine ulaşacağı söyleniyor bu Dabetül Arz'ın. Girmedik hiçbir yer kalmaz diyor. Her eve, her yere girer diyor. Her yönden açık. İnsanlara hitap eden bir varlık. Yerden mamul, her yere ulaşabilen bir varlık. Ahir zamanda zuhur ediyor. Dabbetül Arz, Mehdi'nin ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kılıncıdır demiştim. Hem aynı zamanda da Allah'ın onlara yardımcı olarak gönderdiği bir varlıktır. Evet. Yani bilgisayar ve internet sistemi. İslam'ın dünyaya hakimiyetinde bu çok büyük bir vesile olacaktır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da interneti kullanacağını anlıyoruz. Zülkarneyn'in de kullandığı anlaşılıyor. Zülkarneyn diyor ekrana bakıyor, bir bakıyor. Mesela bir yeri görüyor. Bir bakıyor, bir yeri görüyor. Bir bakıyor, bir başka yeri görüyor. Kur'an var mı burada?
Maalesef.
Evet, o rafta vardır ama hani, evet, şimdi biz özetle anlatalım. Mehdi devrinde de mesela diyor Mehdi'nin talebeleri avuçlarına bakarlar. Mehdi'yi görürler diyor. Mehdi de diyor avucuna bakar, dünyanın her yerini görür diyor. Yani cep telefonuyla bilgisayarın birleştirmesine elde edilen teknolojiye dikkat çekiliyor. Şu an bu uygulanıyor. Evet. Yeryüzünde. İşte bu Dabbetül Arz budur. Yani Dabbetül Arz parça parça, kısım kısım kısım açıklanmıştır. Şu an Dabbetül Arz da görevde, Mehdi de görevdedir. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam çıktığında diyeceğim, Hazreti İsa Aleyhisselam da şu an görevde diyeceğim inşallah. Evet.
Mehdi'likle ilgili sorular var. Geçen programda son kez söylüyorum, bir daha söylemeyeceğim dediğinizde, evet, sormaktan çekiniyorum ama Sayın Anadolu Oktar hakkında bazı kesimlerde Mehdi'lik iddiasına sahip olduğuna yönelik eleştiriler var. Kendisinin gerçekten böyle bir iddiası var mıdır? Yok efendim. Bu konudaki düşünceleri nelerdir? Teşekkürler demişler. Ama siz tekrar söyleyin hocam.
Bakın, ben Mehdi değilim. Mehdi'lik iddiam yok. Yani bütün kardeşlerime, bütün sevdiklerime, milletime bunu açıkça söylüyorum. Ben Mehdi değilim ve Mehdilik iddiam da yok ve hiçbir zaman içinde olmaz. Mehdilik iddia etmeyeceğime de yemin ediyorum Allah adına. Yani ömrüm boyunca öyle bir iddiam olmaz benim. Yani ben Mehdi'yim demem. Yani öyle bir iddiam olmaz. Yeminle söylüyorum. Gönülleri rahat olsun, öyle bir şey yok. Ama açıkça söylüyorum, Mehdi de çıkmıştır. Yani bu konuda Bediüzzaman'ın izahları, hadislerin konumu, açıklamaları, Kur'an'ın işaretlerine göre Mehdi alenen ve açıkça çıkmıştır. Ama ayrıca bir şeyden emin olmadan benim konuşmayacağım herkes bilir.
Evet.
Nasıl evrim teorisi konusunda %100 sahte olduğuna emin olduğum, evet, için kesin delillerle konuşuyorsam, Mehdi konusunda da kesin delillerle konuşuyorum ki alenen söylüyorum, Mehdi çıkmıştır. Ve ikinci açıklamamı yapıyorum, en fazla 20 yıl içerisinde İslam bütün dünyaya hakim olacak. Türkiye dünyanın lideri olacak inşallah. Türk-İslam Birliği'nin başı olacaktır Türkiye. Çok demokratik, modern, güzel, sevgi dolu, şefkatli, merhametli, güzelliklerin, sevincin, aşkın, mutluluğun yoğun olduğu çok güzel bir dünya oluşacak inşallah.
İnşallah.
İnsanlar gerçek sevgiyi öğrenecekler. Sevgisizlikten insanlarımız perişan durumda. Maalesef. Mesela bak, biraz sonra yine bazı yerlere gitmeyi düşünüyorum inşallah programdan sonra. Bakıyorum insanlarımızın, kimsenin yüzü gülmüyor.
Mutsuz herkes.
Hep yerde. Ya hiç mi sevilecek bir şey yok? Mesela o çiçekler sizi hiç mi ilgilendirmiyor? O güzel küçücük çocuklar var, ufacık. Kimse ilgilenmiyor.
O kadar ekonomik problemin içerisinde insanlar çiçek mi görecekler hocam? Şimdi öyle desek, böyle desek böyle bir cevapla karşılaşıyoruz. Yani bu kadar ekonomik sıkıntının içerisinde para yok, pul yok. Hı. Benim çiçeğe bakacak halim mi kaldı? Bakın, cevabını alıyoruz.
Evet, herkes şu oruç şu an. Hiçbirimiz yemek yemiyoruz. Açız. Ama aşk doluyuz, sevgi doluyuz. Demek ki açlık bizim sevgimizi kırmıyor. İnsan ölürken bile gözünde aşk ifadesi kalır. Son o anda bile gözünde aşk ifadesi kalır. Muhabbet kalır. Allah aşkıyla insan ölür. Yani acı çekmek, zora girmek, aşkı bıraktırmaya gerektirmez. Allah aşkı hiçbir zaman için bırakılmaz. En azılı, en zorlu işkencelerde bile Allah denir. Ve Allah aşkı her yerdedir. Hiçbir şekilde bırakılmaz. Biz kuru ekmek yeriz. İçinde bir parça peynir olur. Ama Allah aşkıyla, coşkuyla yaşarız. Bizi mal mülk mutlu etmez.
Evet.
Yani biz mesela şu an bir mağarada da olabilirdik. Bir ne bileyim toprakta yapılmış bir yerin içinde de konuşuyor olabilirdik. Aynı aşkı, aynı muhabbeti yaşardık. Aynı coşkuyu yaşardık. Yani biz yemeğe göre, eşyaya göre, mala mülke göre şekil almayız. Allah aşkına göre şekil alırız. Allah rızasına göre şekil alırız. Bizi mutlu eden Allah'ın aşkıdır. Allah'a olan inancımızdır, Allah'tan olan korkumuzdur. Cenab-ı Allah ne güzel bize elhamdülillah hak kitap Kur'an'ı göndermiş. Elimizde tertemiz bir din var. Hiç bozulmamış. Hak din. Ve Allah hakim edeceğim diyor ve sözünde duruyor. Cenab-ı Allah ben sözümde dururum diyor. Adım adım adım adım ilerletiyor. İnşallah yurdumuzun doğusu da batısı da her yerde bir güzelliğe kavuşacak. Şu an bizi seyreden Doğulu kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz, ama ben onlara Türk olarak bakıyorum. Hepsi Türktür çünkü benim Türkiye'de yaşayanların. Onların o güzel yerlerine gireceğiz inşallah. Kürt çadırlarında oturacağız, beraber yemek yiyeceğiz. Ondan sonra orada oğlak sesleri, efendim o kuzu seslerini duyacağız. Karadeniz'e gideceğiz. Efendim o kovan balığını beraberce yiyeceğiz. Azerbaycan'a gideceğiz. Hazar kenarında ızgara yapacağız orada. Yemek yiyeceğiz inşallah. Kazakistan'a gideceğiz. Mekke'ye, Medine'ye, Fas, Tunus, Cezayir, Casablanca, her yere gideceğiz inşallah. Her yer açılacak.
İnşallah.
İnşallah.
Peki Deccal Türk İslam Birliği tamamlandıktan sonra mı ortaya çıkacak demiş izleyenimiz.
Evet, Hazreti İsa Aleyhisselam zamanında bir Mesih Deccal çıkacak ama Hazreti İsa'nın onu devirmesi çok kolay olacak. Yani Mesih Deccal öyle çok uzun süreli faaliyette olup çok uzun süre mücadele edecek bir varlık değildir. Allah diyor nefesi yeter diyor Hazreti İsa'nın. Onu diyor gördün de diyor tuzun suda erimesi gibi erir diyor. Mesih'i gördün mü zaten onun beti benzi kül gibi olacak yani el ayağı atacak. Ve hiçbir şey yapamayacak. Hipnozla hareket eden bir varlık. Yani mesela adamın babasını canlı gibi göstertiyor hipnozla. Annesini canlı gibi göstertiyor. Yani bak diyor bu senin ailen, ailene uy. Annesi babası da diyor ki oğlum diyor biz doğruyu söylüyorsan uy diyorlar. Şimdiki bazı aileler gibi yani.
Evet.
Onlar da öyle. Yani çocuğunu dinsizliğe, küfre, masonluğa veyahut PKK'ya veyahut ensest ilişkiye veyahut ahlaksızlığa çekmek istiyorlar. O çocuklar da kaçıp kurtuluyorlar. Ama Deccal devrinde Deccal kandıracak işte. Ama Mesih'i gördüğünde Mesih o yaratan, boyunu yaratan Allah'a kurban olayım yani. Daha yüzünü görür görmez nurunu. Nutku tutulacak adeta. Yani konuşamayacak hale gelecek. Ne hipnoz yapabilecek ne oyun yapabilecek. Onun bir mucizesidir. Hazreti İsa Mesih'in. Mehdi Aleyhisselam'la beraber inşallah camiye gelecekler. Muhtemelen Kudüs'te, Kubbet-i Sahra'da veyahut Mescid-i Aksa'da. Muhtemelen Mescid-i Aksa'da inşallah. Sen geç diyecek. Sen imamlığa uygunsun diyecek. Çünkü Peygamber Efendimiz'in neslinden olduğu için hadis var. Peygamberimizin nesli daha uygundur. Ayrıca Mehdi'nin imamlığı esastır. Yani dünyanın lideri Mehdi'dir. Onu bildiği için, vahiy ile bildiği için ayrıca hem hadislerden de bildiği için ve vicdanen de bildiği için Hazreti İsa Aleyhisselam onu sırtından itip namaza geçirmek isteyecek. Mehdi ilerleyecek sonra vicdanen kanaati gelmeyecek yine. Utanacak. Geri dönecek. Efendim siz buyurun diyecek. Hazreti İsa Aleyhisselam bu sefer zorla sırtından iterek yani biraz da şaka gibi böyle sevgiyle sırtını iterek onu imamlığa geçirecek. İşte o zat Mehdi'dir.
Maşallah.
Allah'ın izniyle. Ama biz alenen efendim diyeceğiz siz Mehdi'ye çok benziyorsunuz diyeceğiz. Mehdi'siniz demeyeceğiz. Mehdi'ye çok benziyorsunuz diyecek. O ne demek istediğimizi anlayacak. Biz de onun ne demek istediğini anlayacağız.
İnşallah. İnşallah.
Yani kalben anlayacağız. Ama bu denmez. Ki Mesih onun yüzünü mesedecek Hazreti İsa Mehdi'nin ve cennetteki makamını söyleyecek. Fakat buna rağmen buna inanması farz değildir. Ya buna rağmen ben Mehdi'yim diyemez. Bakın buna rağmen ki ben Hamza diyor, Hasan, Hüseyin ve Mehdi diyor. Biz cennet ehlinin seyitleriyiz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna rağmen emin olamaz. Cennete de gidebilir, cehenneme de gidebilir ve ümit ve korku arasında olacaktır Mehdi. Evet. Ve en sonunda diyor bir feceten diyor, aniden ölür diyor Mehdi. En son öyledir. Arabasında diyor. Feceten. Yani herhangi bir hastalığa bağlı olarak değil. Aniden Allah ruhunu alacak. İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Ben de bir şey söyleyebilirim.
İnşallah.
Ben, yani tabii Adnan Bey'i ben yıllardır tanıyorum. Cübbeli Ahmet Hoca da söylemiş. Yani evet. Onun Adnan Bey'in Mehdi olduğunu inandıkları için yanındalar gibi.
Evet, evet.
Adnan Bey'den ben hiç öyle bir şey ağzından duymadığım gibi Adnan Bey hep şunu söylüyor. Haram olur diyor. Yani bir insanın Mehdi'yim demesi dinden çıkar diyor. Haram olur diyor. Yani kimseye de öyle bir şey söyletmez zaten. Bugün de bir köşe yazarı Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birinde bir köşe yazarı Adnan Bey'in beklenen Mehdi'lerden biri olabileceğini.
Canım söyle isminle o nedir kim mahsur
şey. Ahmet Hakan.
Ha, evet, tamam.
Ahmet Hakan yazmış. ama şöyle diyor onun iddiası Adnan Bey sözde Adnan Bey tenzih ederim. İlan edecek Mehdi'yle bunu da ilk inanacak kişi Oktar Babı'nı olacak diyor. Bir kere Adnan Bey bunu defalarca vurguladı. Yani Mehdi'lik bir iddia makamı değil, ispat makamıdır. Çok bir de kaderde Mehdi kimse odur. Yani bunun önünde kimse geçemez. Şimdi ben de hadisler var. Mehdi'nin alametleri bildirilmiş Peygamberimiz evet. tarafından 1400 evet. sene önce. Ben de hadisleri görüyorum. Hepsini okudum. Mesela Mehdi'nin diyor saçı siyah olacak diyor. Hakikaten bakıyorsunuz Adnan Bey'in saçı siyah.
Mehdi'nin diyor alnı geniş olacak diyor. Adnan Bey'in alnı geliş.
Şimdi Oktay hepsini tek tek söylemiyor. Direkt sayanı mesela.
Göz zengini olacak evet. Diyor izleyenimiz.
İç bükelik olacak diyor. Tek kaş çizgisi olacak diyor ortada diyor.
Ben Hazreti İsa'nın gözünü söyleyeyim. Gri gözlüdür. Yeşile çalar gri gözlüdür Hazreti İsa Aleyhisselam.
Evet.
O güzeller güzelliğinin öyle bir hoş göz rengi vardır Hazreti İsa Aleyhisselam. Saçı kestaneyi andıran altın sarısına yakındır Hazreti İsa Aleyhisselam. Omuzlarını dökülüyor fakat yıkanmadığı halde saçı yaşmış gibi görünüyor. Yani böyle yıkanmış gibi görünüyor. Müthiş nurlu ama öyle tarif edilecek gibi. Yani. Bakanın nefesini keser. Zaten Deccal'in nefesini kesiyor bakar bakmaz. Sırf bakışı yeter yani başka bir şeye gerek yok yani inşallah. Ama tabii anlayan da anlar tabii ki. Birçok şeye gerek var ya. Tabii o görevli zaten. Allah'a anlatmak mükellef. Öyle demeyeyim tabii. Yanlış anlaşılabilir o. Allah affetsin. Fakat çok çok etkili. Uzun boylu değil. O kısa boylu. Orta boylu. Geniş omuzlu atletik yapılır Hazreti İsa Mesih. Aynı göğe alındığı yaşta gelecektir. O güzeller güzeli. Aynı kıyafetiyle ama sonra tabii kıyafetini değiştirir. Fakat orijinal kıyafetini göreceğiz. Yani göğe alındığı kıyafetini göreceğiz. Göğe alındığı ayakkabısı, yanındaki beylik küçük eşyaları, çok az parası, hepsini göreceğiz inşallah.
İnşallah.
Zamanın dışına çıkmıştır. Bir an zaman dışına çıkmıştır. Geri zamanın içine girecek.
Evet.
Zaman ve mekanın dışına, içine girecek.
Bu kitabımız yeni basımı sanıyorum değil mi hocam?
Evet.
Hazreti İsa ve Hazreti...
Bu çok şahane bir kitap. Evet, ben
hemen el koydum o kitaba.
Evet, bakın bu kitabım
inanılmaz çıktı. Güzel evet. Bir kitap.
Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi bu yüzyılda gelecek isimli kitabın yeni çıktı. Herkese tavsiye ederim. Evet. Ondan sonra ucuz da.
Çok evet. çok güzel bir kitap.
Evet, çok ucuz evet.
Yayın öncesinde
bayağı güzel.
İlk bölümünü evet. Şöyle bir gözden geçirmeye çalıştım.
Evet.
Gerçekten çok hoş bir kitap.
720 sayfa. İçinde her türlü konu var.
Evet.
Her şey var. Yani tam anlamıyla bu konuyu anlamak isteyen kişilere özellikle tavsiye ederim. Yani açıklanmamış hiçbir husus yok.
Evet.
Yani parası olmayanlara da ama samimiyse tabii çok evet. Samimi olduğuna inanırsam onlara da ücretsiz verelim inşallah bu kitapta.
İnşallah.
İnşallah.
Anlamayayım.
İnşallah.
Evet, Mehdi'nin göz rengini söylemedik yani değil mi hocam?
Peki Mehdi o zaman ben sayayım baştan da atlasınlar. Saçı evet. Siyahtır. Alnı geniştir. Alnında kaş çakma çizgisi var. Ortada tek yani şu alnın ortasında bir tane ortadan bir çizgi vardır. Alnında bir yara izi vardır. Küçük bir iz var Mehdi'nin. Rivayetlerde böyle. Yine. Kaşı kavisli. Ondan sonra burnu küçüktür. Kalkık küçük burnu vardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzü parlak ve yüzü güzeldir diyor. Yanağında bir ben vardır diyor. Geniş omuzlu, karnı geniş, omuzu geniş. Yani bütün boydan boya geniştir diyor. Hatta uylukları da geniştir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sırtında bir ben vardır diyor. Peygamberimizde olduğu gibi kalp hizasında. Yine onun yakınında ikinci bir tane ağaç yapranlandıran çıkıntılı bir ben daha var diyor. Mehdi'nin özelliği olarak. Sağ ayağında bir ben vardır tanıtıcı olarak. Yürüyüşü dışarıya doğru, adımlarını dışarıya doğru atar. Efendim başka unuttuğum ne var?
Ayağında iz, yanında yara izi.
Hayır söylemediğim ne var?
Sakalından
bahsediyor. Ha sakallı, evet sakallı da Mehdi.
Sırtında ben.
Renkli bir...
Ha evet, koyu renkli bir ben değil. Açık renkli bir ben. Yanağındaki, çünkü yıldız gibidir diyor. İşte talebelerin özelliklerinden bahsediyor.
Peygamber
evet. Peygamberimiz evet. Soyundandır, seyittir.
Yine Hazreti. Evet.
Bakın şu çok önemli, bu hadisin çok üstünde olsun kardeşlerim. Allah gökleri ve yerleri 6 günde yaratmıştır. Rabbim yanında bir gün sizin dünya hayatında saydığınız 1000 yıl gibidir ve dünyanın eceli 6 gündür. 7. günde kıyamet kopacaktır. 6 gün gitmiştir ve siz 7. gündesiniz. Hadis bu. Yine Ahmet İbni Hanbel, bak Hanbeli mezhebinin kurucusu ileninde naklediyor. Hadis. İsmail bin Abdülkerim Abdülsamet'ten, o da Vehb'den rivayet etti. Resulullah'ın ifadesi dünyadan 5600 yıl geçmiştir. 7000'de 5600'ü çıkarttığımızda 1400 evet. Kalır. Başka da vakit yok. Evet. Yani Mehdi mutlaka 1400'de gelecek. Ve o yüzden de çok fazla 1400'de ait hadis vardır Peygamber Efendimiz'den gelen.
Mehdi'nin 1400'de çıkacağına dair. Şimdi ayrıca bir Allah bize Resulullah kanalıyla bir saat, bir zaman tespiti imkanı vermiş. Ahir zaman alametlerini vermiş. Mesela Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Fırat'ın suyu ilk defa tarihinde kesildi. Efendim Kabe'de baskın olacak diyor. İlk defa, yani bu kanlı baskın daha önce de olmuş ama bu derece, bu şekilde olan, yani bu dönemde ilk defa olmuştur. Ramazan'da ay ve güneş tutulmaları ve iki kere üst üste. Bakın bu çok önemli. 15 gün arayla ve iki kere üst üste. Tam rivayete uygun. Ve iki kuyruklu yıldız. Bir Halley kuyruklu yıldızı, ikinci bir kuyruklu yıldız daha var ve bu kuyruklu yıldızı detay var bakın. Çift uçtu. Hadislere bak, tam uygun. Ayrıca batıdan doğuya gidiyor. İmam Rabbani Hazretleri söylüyor bunu mektubatında. Bu da oluşmuştur. Irak'la ilgili hadisler bile, sırf o bile tek başına Mehdi'nin çıkışı alamet olarak yeterli. Irak'ın üçe bölüneceği, para biriminin kalkacağı, Irak'ın yerle bir edileceği, yabancı ülkeler tarafından işgal edileceği Mehdi devrinde yeniden yapılanacağı, sırf şu hadisler bile bir delil olarak yeterlidir. Bütün bu rivayetleri bir araya getirdiğimizde belirgin ve net bir zamanlama oluşmuş oluyor. Yani hiçbir hadis olmasa bile, yani 1400'de çıkacağına dair hadis bile olmasa, bu elle tutulur bir saatin akrep ve yelkovanı gibi bu olaylar. Yani o kadar net ki.
Evet.
Yani çok net zamanı gösteriyor bize. Akrep ve yelkovan gibi.
Peki Mehdi çıktı sözünüz beni çok heyecanlandırdı diyor izleyiniz. Mehdi çıktı ise şimdi nerede?
Mehdi İstanbul'da.
Peki siz bunu hangi alametleri göre iddia ediyorsunuz dedi. Açıkladık onu. Şahıs olarak kim olduğunu siz biliyor musunuz?
Bilsem hemen gider talebesi olurum.
Evet, böyle bir soru göndermiş izleyenimiz. Zamanımız sanıyorum doluyor. Hemen soracağım ve bitireceğim. Peygamberimizin Adnan Nisa oyundan geldiği, soyadının Adnan olduğu söyleniyor. Hazreti Ali de kasidesinde Peygamberimizden Muhammed Adnan olarak bahsediyor. Mehdi'nin adının da Peygamberimize aynı adı uygun düşer şeklinde söylediği bir hadisi var. Bu doğru mudur?
Bunların hepsi doğru ama on binlerce, yüz binlerce Adnan var bütün İslam aleminde. Hangi Adnan? Biz bilemeyiz. Bir de Nizar soyu da soyu, ama tabii doğru, ama doğrusunu söylemek isterse beni Adnan'dır. Yani soyadı Adnan. Yani onu değiştirmek olmaz tabii. Doğru.
Hemen son bir soru. Değerli hocam, bir rivayette Hazreti Mehdi'nin sadece en yakın talebesinin yerini bileceği bir gaybeti olacak deniyor. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
Gaybetül Kübra, Gaybetül Sugra. İki kere Mehdi insanların gözünden kaybolacaktır. Bu olmuş mudur, olacak mıdır bilemiyorum tabii. Mehdi'yi gördüğümüzde biz onu anlayabiliriz inşallah. Evet. Ama hapsedileceği rivayetlerde görülüyor açıkça. Gaybetlerinden biri de budur. Zaten hadis var bu konuyla ilgili. Hazreti Yusuf'a benzer diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi cihetten diyorlar sahabeler? Zindan yönünden diyor. Yani Hazreti Musa gibi diyor, takip edilecek diyor. Yani korku yönünden, Hazreti Mehdi'nin korkusu yönünden, yani korku hakim olacak etrafa diyor. Hazreti Musa gibi gizlenecek diyor. Hazreti Musa nasıl gizlenmişti Firavun'un şiddetinden? Evet. O da öyle gizlenecek diyor. Gaybetlerin muhtelif safhalarına böylece işaret edilmiş oluyor.
Evet.
İnşallah.
Sohbete doyum olmuyor hocam ama siz bugün geç geldiniz, ne yapalım artık. Bir yarım saat daha etmek zorunda kaldım.
Çok güzel huylusun sen.
Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum İnşallah. Ben sizlere de. Tekrar görüşünceye dek ağzınıza dilinize sağlık. Sizin çok teşekkürler. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Evet sevgili izleyenler, Kanal 35 ekranlarında bugün bize her zaman sohbetlerine noktamızı koyuyoruz. Bizleri 36 yerel kanal ve 2 uydu kanalı aracılığıyla izleyen tüm izleyenlerimize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Tekrar görüşünceye dek mutlu kalın, hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum bir kez daha. Hoşça kalın.